Şey yapayım. Nasılsınız? Ne var ne yok?
İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
İyi olsa bak sen diye konuşacağız dedik Hedef. Şimdi gene size geldi. Otomatikman ben alışmıştım.
Dur.
Yayına bağlanınca direkt sizli mizli konuşuluyor. Ne
Ben...
var ne yok?
İyilik, güzellik. Bu sizin mesleğiniz. Nasıl yapalım? Siz mi diyelim, sen mi diyelim?
Sen diyeyim.
Peki,
Sen
tamam.
de. Sen
Nasılsın,
diyeyim.
mesleğisin?
İyiyim iyiyim. Ne var ne yok?
Aynen,
Ne
devam.
konuşuyoruz bugün? Bugün
Evet.
bayağı bir olaylar oldu. 2 gündür davalar
Harika.
açılıyor.
Kesinlikle. 600 kişi olduk. Ben girişi yapayım. Evet
Yap.
arkadaşlar. Hedef Parayla Para Sohbetlerine hoş geldiniz. Kendi halinde yatırımcının bugünkü konuğu. Nişantaşı hanesinden isminin birincisi. Prensesinin çalışkan annesi. Piyasanın takipçisi. Trollerin gözdesi. Linçlerin vazgeçilmez kadını. Diksiyon uzmanı. Süslü iş kadınlarının kraliçesi. Televizyoncu. Ekonomist. Beste Uyanık konuğumuz.
Teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Aşağıdaki soruları da görüyorum. Kendimi tanıtayım. NYU mezunuyum. Ekonomistim. 10 sene CNN Türk. 1 sene 24'te çalıştım. Kendime ait bir YouTube kanalım var. Geleneksel ve kripto alanında fon yönetiyorum. Holdinglere danışmanlık veriyorum. Kitaplarım var kriptonun sırları ve şimdi daha böyle parasal konuları içine alan kitaplarım çıkacaklar. Bir kızım var, ismi Biricik ama hedefinde 2 tane var değil mi Hedef? İki tane
İki
var.
olan var
Aynen. Bende bir kız var, bir lokum var.
bende. Nazar
Ve
boncuğum yok da
bugün
böyle
de
tutayım. Maşallah olsun.
evet, bugün de elimizden geldiğince size piyasanın genel gidişatını ve soruları cevaplayarak tabii ki öyle işkembeden konuşmayacağız. Diğerleri gibi atıp tutmayacağız değil mi Hedef? İşte, abi şöyle olacak, abi böyle olacak, abi yok bende.
Evet, 3 gün sonra
Ben sorayım.
dolar ne olur
Aynen öyle.
falan.
Televizyonda çalıştığım için benim yalan söyleme atma şeyim pek fazla yok. O nedenle olabildiğince size faydalı olmaya çalışacağız.
Hoş
Bakalım.
geldin
Ama bunlar
diyorum,
hiçbir
başlıyorum.
yatırım tavsiyesi değil. Ne olursa olsun lütfen önce kendi akıl süzgecinizden geçirerek belli şeyleri yapmaya özen gösterin. Ve bir yatırım yaparken şunu en baştan söyleyeyim hele. Bir yatırım yaparken kazanacağınızdan çok neler kaybedebileceğinize kafanızda kurarsanız o zaman risklerinizi ve reward dediğimiz ödüllerinizi çok daha rahat bir şekilde ne bileyim düzenleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten bir gün gelir bir ayda düzelecek diye kafanıza oturtursunuz. 10 ayda düzelir. Siz o 9 ayda saçınızı başınızı yolarsınız. Ve bir sürü fırsatı kaçırırsınız. Ve her zaman piyasa fırsat verir. O yüzden sen sor ben cevaplayayım ya da aşağıdan
Evet.
yapalım bilmiyorum.
Bir soru ben soracağım arkadaşlar. Konsepte bir soru ben soracağım. Ardından bir yorum alacağım. Bazı yorumları da önden hikayelere, Instagram hikayeye yükledik. Oraya gelen güzel soruları
Tamam.
da filtreledik. İlk onları da söyleyeceğim. Şimdi piyasadaki haberlere göre Mehmet Şimşek politika faizini 18 ay içinde %8,5'tan 25'e doğru çıkarmak istiyor. Bu konuda Erdoğan'ın hala ikna olmadığı söyleniyor. Bununla ilgili görüşleri nedir? Çünkü 22 Haziran'da faiz toplantısı var TCMB'de. Onunla ilgili fikrini rica ediyorum.
Şimdi Merkez Bankası tamam çok önemli. 2 tane isim konuşuyor. Merkez Bankası'nın başına Gaye Hanım'ın işte Amerika'nın en genç ekonomi profesörü olan hanımefendinin geleceği konuşuyor. 1982 doğumlu. Bir tarafta da Mehmet Şimşek var. Ben Mehmet Şimşek'in etkisinin bizim yansıttığımız gibi Allah'ım elinde bir sihirli değnek var olacağına inanmıyorum. Bir kere 2018'de bıraktığı ekonomi yok Mehmet Şimşek'in şu anda. Şu anda en basitinden milyarlarca dolar içeride olan swap anlaşmalarından gelen paraları bile içine koyduğunda eksilerde olan rezerv var. Ben çok fazla şeye de katılmıyorum Hedef. Yani böyle bir mesela bir ekonomik sıkıntı oluyor. Hemen rezervler. Ya sanki önceden rezervler üzerine yapılıyordu. Ekonominin bir çark olduğunu unutuyoruz. Ne bunun tek kuruluşu faiz. Ne bunun tek kuruluşu kredileri durdurmak. Ne de bunun tek kuruluşu bir tane adam getirmek yani. Bu bir çark ve biz bu çarkı bozduğumuz için aslında şu anda bunun acısını çekiyoruz. Baktığında Mehmet Şimşek'in elinde 18 ay boyunca faiz arttırımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekten ömrü vefa ederse kesinlikle evet diyeceğine inanmıyorum. 3 ay içerisinde Mehmet Şimşek'i şut ve gol yapacaklar ve adamcağız geldiğiyle kalacak. Hay şuna şu çok değişik geliyor. Garanti garanti. Ya bizim yönetiliş şeklimizden dolayı zaten ister garanti versin, ister senin eline yazılı senet versin. Tek adam düzenindesin. Cumhurbaşkanını kontrol eden, regüle eden biri yok ki. Ben şöyle söyleyeyim. Biz bu kripto yasasını yazan ekibin içerisindeyim ben. Bir böyle fenomenleri aldılar, Ankara'daki dijital bölüme götürdüler. Bir de bizim gibi daha böyle fikrine değer verdiklerini Mahir Ünal'la, Mustafa Şentop'la, Mustafa Elitaş'la ve Hüseyin Yayman'la görüştüler. Ben o ekiptenim ve bu insanlarla seyahatler ettim. Şimdi burada baktığınızda Mustafa Şentop şunu dedi. Eskiden 100 tane şey okuyordu. Eskiden 100 tane belge imzalıyordu. Ama şimdi 8000 tane belge imzalıyor dedi günde. Ve bugün bak kabine cumartesi günü açıklanırken şöyle bir şey oldu. Baktığınızda dediler ki o an yanında kim varsa onun dediğiyle de kabinede değişiklik yapabiliyor diyorlar. Gerçekten bu doğru. Burada kim bir dakikalık fikir verirse Cumhurbaşkanı Erdoğan ondan etkileniyor. O nedenle şimdi çok değişikliğe gebe. Ya bugün birisi der ki Mehmet Şimşek harika. Ertesi gün ya efendim der. Bak hedef şöyle, birini çökertmek istiyorsan siyasette şöyle yaparsın. Çünkü benim dayım siyasetçi, dedem siyasetçi var. Liderin yanında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi önemli liderlerin yanında şöyle bir laf dediğinde patlatmak için süperdi. Ya efendim biz de şuraya gittik harika oldu. Ne kadar seviliyor. İki lider birbirini sevmez. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi tipler. O yüzden Mehmet Şimşek çok parlarsa belki 18 ay boyunca ekonomiyi yapabilecek ama kafasına patlıyor. Ve şu anda biz ister istemez Mehmet Şimşek'in omuzlarına öyle bir yük koyduk ki hani sanki böyle adam gelecek. Ya ne yapabilir ki? Sonuç olarak da bu bir sıkışmış ağ dengesi var. Acı reçete diyoruz. Türk toplumunun acı reçete yiyecek şeyleri yok. Hali kalmamış. Şimdi sen faizleri söyleyeyim. Bak faizler 18 ay içinde 25'e çıktı. Zaten ihracatçı, ithalatçı
çıkar krediyle. Yani buna okey verilir mi sence?
Bence verilmez.
Tamam, peki.
Kesinlikle verilmez.
22 Haziran'da bir göstermelik de olsa.
Gelir. Bak,
ne kadar
gelir.
Kaç önce, bas puan gelir tahminince?
Valla aslında yani yapması gereken şöyle bir önceki gibi 625 bas puan. Yapabiliyorsa bravo.
Sence ya ama olur mu bu? Buna müsaade eder mi Erdoğan?
Ne?
625 gibi bir yüklü artışa müsaade eder.
Etmek zorunda, etmek yani, zorunda.
Finans koşulları etmeli diyor ama edebilir, etmeli mi? Ya da şöyle diyeyim, baştan bu pazarlık atılmış da ya bak ben gelirsem böyle böyle yaparım. Buna müsaade edilecekse ben gelirim demiş olabilir mi Mehmet Şimşek?
Ya demiştir, bak hedef demiştir, ona hiçbir şey demiyorum. Ama yönetim tarzından dolayı istiyorsan de, eninde sonunda gerçekten her şey değişebilir. Bir kere ben şunu söyleyeyim hep şeyimde de. Ya bu resmi gazetede gece yarısı atamaların bitmesi gerekiyor. Bu aslında bizim çöküşümüz Naci Ağbal ve Lütfü Elvan ikilisi böyle silkelendiklerinde başladı. İstediğini desin. Sonuç olaraktan eğer aksiyona geçemiyorsa lafla peynir gemisi yürür. Bence 9 ay içerisinde yerel seçimlere kadar Merkez Bankası'nın 1000 bas puan faiz arttırmış olması lazım. Ama 1000 bas puanlık faiz arttırımı geldi. Bir kere Gaye Hanım ne zaman görevi devralacak? Ne zaman alacak? Konuşuluyor, görüşülüyor. Yarın veya maksimum bu hafta içerisinde gelmesi lazım. Mehmet Şimşek cumartesi günü açıklandı. Pazartesi günü %1, salı günü %0,75'lik artışlarla böyle yumuşak yumuşak yumuşak gidiyor dolar.
Peki 21.50 dedin ya 625 bas puan gibi bir artış olması lazım bence. Bu olursa mevduat faizine etkisi olur mu aynı puan tarzında, yoksa mevduat faizleri aynı yerde kalır o makas kapanır mı?
Makas
hani bugünkü dolardaki
kapanır. Makas kapanır. Aksine şimdi mevduat faizleri dövizden dönüşümlü KKM ve genel KKM'nin bu kadar yüksek olmasının nedeni bu bankaların bir şekilde mevduata ihtiyacı var. Çünkü biliyorsun ki bir banka, bankacılık sistemi şöyle, 100 lirayla bir tanesi kredi vermeye başlasa 1 lirasını Merkez Bankası tutuyor, 99'uyla devam ediyor. Böyle böyle halka halka halka halka 100 liralık bir kredi fonuyla uzun vadede 10 tane banka 10 bin dolarlık bir kredi hacmini yaratabiliyor. O yüzden bankacılık sisteminde biri battığında hemen diğerlerini de yanında götürüyor. O nedenle bu zaten bunlar fon toplamak için atılan adımlardı ve hiç realistik değildi. Şunu söyleyeyim ben, benim iddiam şu. Tamam sen KKM'den, döviz dönüşümden bir her şeyi ver. Ama karşılığında TL'n olmadığı için Merkez Bankası bence karşılıksız TL'leri bastı. Ve bu karşılıksız TL'ler ileride enflasyon olarak karşımıza çıkacağı için TÜİK'ten atmasyon bir işte doğalgazı bir ay bedava verdiğimiz için enflasyon düşüyor ve rakamsal olarak enflasyonu %19'lara kadar düşürebilirler. %39 enflasyon olduğuna inanıyor musun ya? Kim inanır buna? Kadir'in şalan denmesi gerekiyor. Ya inanılmaz şey. Enflasyon nedir? Ya da öbürünü de devam tamamlayayım. Benim böyle çok fazla anlatacağım şey olunca kafam karışıyor, yanıyor böyle beynim. Neredeydim hedef, hatırlat bana.
Şimdi şunu diyeceğim öncelikle. Dün bir paylaşım yapmıştı bizim ekipten Celal Bey sanırım. 80 görülüp 80 olup 39 olan tek şey bu ülkede bir Ajda Pekkan, iki enflasyon diye.
Bunu araya katıyor. Evet, aynen. Evet. Adama soruyorlar.
Şimdi şuraya geleceğim. Mevduat faizin etkisi olmaz dedin. Bu makas kapanmış olur dedin. Burada okey. Şimdi piyasadaki iş adamları diyor ki bence doların olması gereken seyri 25-27 arasında gelmesi için Mehmet Şimşek talimat vererek bıraktı. Bugünkü artışları da görüyoruz. Hani MB dolarının normal piyasadaki dolarla farkı çok ciddi kapanmaya başladı. Tether'de Bitcoin'i biraz düşüyor da tabii biraz daha üstüne koyuyor, klasik piyasanın bir tık üstünde. Şimdi beklenen şu piyasada iş adamları önce doları serbest bırakacaklar, 25'e doğru götürecekler. Ardından faizi yükseltecekler. Bu dolar 25-27 bandına gelmeden faiz yükseltilmeyecek diyorlar. Bu konuda sorum şu. Dolarda bu şekilde beklenenden daha kısa ve hızlı bir artış bekliyor musun? Bekliyorsan bir öngörün var mı? Hani yayınlarını ben izliyorum, söylüyorsun ama ayrıca canlı yayında da sormuş olalım. Bu arada 800 kişi olduk. Arkadaşlar herkes hoş geldi. Bu sorudan sonra hemen bir araya takipçi sorusu alacağım.
Süper, harika. Ben doların 25 ile 27'ye kadar serbest bırakılabileceğini düşünmüyorum. Bu tamamen kendi isteğiyle artıyor. Öyle kimsenin artık serbest bırakacak hali falan kalmadı yani. Hani ben şeye de çok komik bir şey. Kaybetmeyeceği seçime gitmez. Onu yapmayacağı şey. Ya artık çarklar bitmiş, kusuyor sana. O yüzden hani elinden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyorsun. Bugün şu anda satılan dolarlar rezervler falan değil. Sizin, benim, KKM, mevduat falan. Bugün 1,5 milyon dolar parası olan bir adam özel bankaya gittiğinde ona ödeme olarak ödemem var diye 5.000 dolar veriyorlar. Yani gülersin. Hı-hı. Ya da 1 milyon doların bir bankadan çıkması için diyor ki 10 iş gününe ihtiyacı var. Niye? Çünkü belli yerlerden bir şeylerini alacak, satacak. Bu bankalara verilen paralar neden sürekli işte şeylerden yastık altındakiler gelsin? Çünkü yastık altındakinin gelmesi demek sıcak paranın girmesi demek. Ve şöyle bir şey var. Dolarla ilgili dolar bırakıldı edildi falan deniyor. Bunların hepsi atmasyon. Dolar endeksi şu anda gevşerken Amerika tarafında 104, tamam 104 tabii ki de diğer 102'ye 101'e göre şey ama 14 Haziran'dan sonra artık gevşeme gelecek. Bence son Merkez Bankası kararıyla, FED kararıyla artış olacak. Ben hiçbir zaman bu böyle iyimser politikalara inanmam. Çünkü sana 10 yıllık tahvil faizleri, dolar endeksi, euro dolar paritesi ve genel marketteki sirkülasyondaki dolar veya işte sermaye sana gösterir zaten. Biz falcı değiliz ki yani. Hani böyle öyle olsun böyle olsun. Herkes bir atmasyondan bahsediyor. Ha bugün benim 28 olacak tahminimi beğenmezsin. 28 olunca soğuk su içersin yani. Bana ne? Ben önceden atmıştım. Şimdi buralar bile tedirginlik edici. Yani 21.50 bile garip bir rakam. Şimdi 23'e 24'e sıçradığında illaki herkes 25'te 27'de satamaz ki hedef. Hani herkes zannediyor ki 25 olacak, ben bankaya gideceğim alacağım. Hayır. Kademeli alıp kademeli satım diye bir şey var. Bunu devlet de bize uyguluyor. Senin benim paramı cort diye satmıyor. Yavaş yavaş satıyor. Emirler döşüyor. O nedenle bugün sen, ben İlk seçim geçti. Bir haftayla bir ay içerisinde dedim. Bir haftayla bir ay içerisinde siz hiç çaktırmadan işte yok buna gitti, kabineye gitti, ona gitti derken böyle anlamadığınız bir çarka gireceksiniz dedim. Ve ne oluyor? Bu artış oldu. Ve hiçbir şekilde 25-27 diye fiyatlamayalım. 23-50, 24-50 de ya bütün paranızı satın demiyoruz ama biraz kar almak mantıklı. Hı hı. Mesela bugün kripto piyasasında da eminim konuşur. Burada baktığında düştü şimdi sekme oldu. O gerçek mi? O sekme. Hangi enayi keriz girecek oradan almaya?
Yani. Evet. Arkadaşlar şimdi soru alacağım. Bu arada şunu araya belirteyim. Siyaset konuşmayı falan diyorsunuz. Şimdi ekonomiyle uğraşan yatırımcı veya ekonomistler siyasi durumu konuşmak zorundalar arkadaşlar. Siyasi durumları konuşmazsanız bu dünyada da Türkiye içinde de geçerli. Ondan sonra ya param azaldı, niye eksildi, neden para kaybettim diye sızlanırsınız. O yüzden siyasetle iç içe olmak zorundasınız. Siyasi durumları, siyasi ekonomik durumları biz takip etmek, konuşmak zorundayız. Kesinlikle particilik vesaire yapmıyoruz, farkındasınız. Adı bile geçmedi. Yanlış olan ekonomik yanlışları konuşuyoruz, doğruları konuşuyoruz. Aynı şekilde genel olarak bu söylediğimiz şeylerde lütfen o tarz bir kötü niyetli bir düşünce lütfen sergilemeyin. Öyle hiçbir niyetimiz olamaz, bunu söyleyeyim. Şimdi konuyu ev ve işte kripto faize doğru getireceğim ama az önce dedin diye araya da soru alacağım şimdi. Hani FED ile ilgili dedin ya, bu son faiz ilgili olduğu için burada ileteceğim. Şimdi 14 Haziran'da bir faiz artışı olmayacağı durumu en son %75 civarlarındaydı sanırım. Hı hı. Bugün bir iki saat önce bakmıştım. Fikrin bu mudur öncelikle? Ve sorum şu, ya da önce bunu sorayım, sonra hemen ardından bağlantılı soru sorayım. 14
ben
Haziran'da FED faiz arttıracak
mı? Ben faiz arttıracaklarını düşünüyorum. Hı. Ne istihdam, o rahatlatmak istedikleri istihdam piyasasını durdurabildiler, ne de farklı bir şey yapabildiler. Ve bu bizim Merkez Bankamız gibi değildir hedef. İki günde fikir değiştirmez. Bir tanesi, FED her zaman %98 konuşma, %2 aksiyondur. Yani birisi eğer 50 bas puan masada diyorsa mutlaka 50 bas puanlık bir artış gelecektir. Ben bunu 75 bas puanlık artışlar başlamadan önce söylemiştim. Herkes dedi ki ama ya ne 75 puan? 4 tane 75 bas puanlık artışı oldu. Önden yüklemeli yapmalarına gerek yok. Çünkü şu anda zaten fazla kilolu bir kadının önce çabuk aldıklarını vermesi gibi 9'dan bu seviyelere kolayca getirebilirler. Gene sancılı oldu. 14 ayda yükseltti ama şimdi artık iyice çekirdek enflasyonu, gıdayı ve enerjiyi dışarıda bıraktığındaki o sıkışıklıklar olmaya başladı. Ve aynı şey diğer bütün ülkeler için de geçerli. Para hareket etmek istemiyor. O yüzden Amerika gidip NATO üzerinden Rusya'yı sallıyor ki bir şekilde onun kaya gazı kuyuları veya diğer enerji kuyuları Çin tarafından onunla en muhtaç olan ülkeler tarafına alınsın diye. Çünkü Rusya'yı patlattığında Çin Rusya'dan almama o zaman diyor. Ki Rusya ile Çin arası çok tek asker olmayan dünyanın en uzun sınırlarından bir tanesi. O yüzden hani para şu anda hareket etmek istemiyor ve ben şunu biliyorum, 2013-2011 hepsinde oldu. Dolar eğer kendi vatanında bir sıkıntı görüyorsa oraya gitmek için çaba sarf ediyor ve giderken de arkasında bıraktığı para birimini çok yükseklerde bırakıyor. Kur aynı zamanda çok kindardır ve çıktığı yeri unutmaz. Yani bugün siz şunu zannetmeyin, 40 liraya kadar çıktığında unutur geçer. Hayır, o 40 lira onun direnci var, oranın desteği haline geliyor. O yüzden kur çok tehlikeli bir şeydir.
Yani Fed'in yine bu ankete rağmen, o olasılığa rağmen artış yapacağını düşünüyorsun. Peki
5 bas puanlık bir şey yapacak son. O da böyle son, tamam. The end.
Güzel. Bunun son olduğunu varsaydım diyelim veya durdurdum. Yani ikisine göre. Kaç ay daha hareketsiz? Yani normalde ben daha önceki verilere baktığımda 6-7 ay hareketsiz. Aynı zirvede bırakmışlar. Sonra düşmeye başlamışlar. Tekrar FED faizi ne zaman düşürmeye başlar sence? Yani şu veri şöyle olduğunda gibi mi giderler? Yoksa şu kadar ay sonra gibi mi giderler?
Bence veriye göre giderler. Çünkü artık aylık hesaplamalarını tutmadığını çok net gördüler. Ona bakarsan bu ay mesela salı günü gelecek olan enflasyon rakamı hepsinden daha önemli. Neden daha önemli? Çünkü İngiltere'de ve Avrupa tarafında bazı ülkelerde sıkıntılar oldu. Niye enflasyon arttı? Mesela İngiltere tamam çıktı etti kendi başına ama İngiltere'nin temsil ettiği güç ayrı. Yani İngiltere'nin temsil ettiği güç aslında altındaki sömürgelerden geliyor. Ve bugün biz zannediyoruz ki biz Amerika'da, Türkiye'de, Avrupa'da çok geliştik. Afrika'da bizim kölemiz. Aman bunlar giderler sömürgeli istediği bu konu. Afrika satın alınması en zor ülkelerden bir tanesi. Yani sömürge deyip eziklenilen halkın da size verdiği tepkiler artık değişmeye başladı. Adam dedi ki benim elimde altın var ya dedi. Mecburlar bana ya, anladığından beridir. Gelişmiş ülkeler de alttan almaya başladı. Eskiden astım kestim diyen tipler şimdi alttan alıyor. Ya bu da Putin'in falan yani son artık çığırışları. O yüzden mesela baktı kendisine ilgiyi alamadı. Pat Ukrayna'daki baraj gitti.
Soru alacağım araya.
Evet.
Tuba Hanım yazmış. Beste Hanım, borsa endeks beklentiniz nedir? Ben de borsaya girecektim. O yüzden alıyorum. Hangi sektörler daha potansiyeli yüksek bekliyorsunuz? Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar konu konu gidiyorum. Mesela örnek veriyorum. Biz kriptoyu konuşurken gelen borsa sorusunu almayacağım. Borsa konuştuğumuzda alacağım. Çok konu dağılsın istemiyorum. Altını konuşurken de altınla ilgili sorular alacağım. Biraz konuya göre ise sorunuz, ona göre sormanızı rica edeceğim. Yorumları da kapatmayacağız çünkü soru cevap çok alacağım bu yayın. Evet, Beste, hangi sektörler daha potansiyeli yüksek bekliyorsun? Teşekkür ederim demiş.
Ben borsada Mehmet Şimşek öncesinde de söylemiştim. 5500'e kadar yürütme olacağını düşünüyorum. Türk borsasının bir derinliği yoktur. O nedenle sanayi ve üretim yapmayan firmalara yaklaşmanızı önermem. Ama her halükarda üretim ve sanayi, gıda sanayi olur, kozmetik olur bir şekilde. Ama yani böyle inşaat firmaları falan değil. Onlar bir üretim değil. Çünkü biz artık neredeyse kendimizi şeye sattığımız için, taşa toprağa betona falan sattığımız için onlardan bahsetmiyorum. Halka arzlarla ilgili şu an az mı? Halka arzlara çok dikkatli yaklaşmanız gerekiyor. Halka arzlar aynı mevduat faizleri gibi bir şekilde oraya para çekmek için yapılan göstergeler. Yani nasıl biz kriptoda ICO, IPO bilmem ne falan gördünüz, işte o kazanacak, bu kazandıracak, 5 koyacaksın 10 alacaksın denildi. Halka arzlarda aynı şekilde ve borsalarla ilgili bu gibi hesaplarda verilen şeylerde dikkatli olmanız lazım. Çünkü spekülasyonlar legal değildir. Yani Türk borsası üzerine kolay kolay SPK lisansı olmayan adam konuşamaz. Benim olduğu için konuşabiliyorum ama hani şey değilim yani. Lütfen dikkatli olun. Şu anda kazıklama, kazık spor geziyor. Herkesi
Peki
arıyorlar,
dolar
herkesi
bazlı ne
tarıyorlar.
düşünüyorsun? Borsa İstanbul dolar bazlı şu anda uygun mu? Yoksa doların önce 25-26 gibi noktalara gelmesi sonrası BIST'in dolar bazlı fiyatının düşmesi sonrası mı girilmeli? Sence fikrin nedir? Girilecekse o da tabii yani.
Yani
Çünkü ben...
girecek tabii ki, yükseldikten sonrasında girmek daha mantıklı. Ama şunu unutuyoruz biz. Yabancı sahipliği yok şu anda. O nedenle borsa zaten pahalı. Hani
Yabancı
kim kimi
gelir mi
ucuz
peki
diyor?
Mehmet Şimşek gelmesi ve diyelim 6 ay geçti. Sen dedin ya az önce Mehmet Şimşek
Evet.
hemen gönderilebilir ama oldu. Mehmet Şimşek 6-7 ay durdu. Her politikayı
İnşallah.
uyguluyor. Gidişat da iyiyse borsaya bu yansır mı?
Borsaya her zaman yansır. Çünkü borsa bizim vitrinimiz. Ve bunu senin benim sandığımdan çok başka eller tarafından yansıtılıyor bu. Derinliği olmayan borsalarda böyle. Bu nasıl fomalanıyorsunuz? Şöyle oluyor. Adamın 1 milyon doları var, almış. 5 milyon dolar da dışarı duruyor. Yavaş yavaş alıyor. Sen bütün haberleri konu alıyorsun. İşte X bilmem ne hissesi aldı gidiyor falan. Zaten öyle bir haber gördüysen o hisseden malın varsa da çıkacaksın. Anlayacaksın ki orada kerizleri çekmeye çalışıyorlar. Derinliği olmayan borsalarda böyle komik şeyler olur. Ama siz sıkıyorsa git bir Nasdaq Dow Jones'a gir. Senin bir balina olarak bir şey yerinden oynatabilmen için en az cebinde 10 milyar dolarının, o da hani balina bile değilsin, alabalıksın, böyle yapınca falan gidersin. O nedenle burada önemli olan doğru şirketlere yatırım yapmak. Yapılan bir araştırma var. Amerika'da eğer sen 100 dolarını, maaşının 100 dolarını 2,5 sene evvelden beridir teknoloji, üretim, sanayi firmalarına koymuş olsaydın, bugün paran 73 kat artmış oluyordu. Bunlar verilerle sabitlemişler.
Ayşe Hanım
JP Morgan.
enerji sektörünü yorumlar mısınız demiş. Bu da var mı
Tamam,
mesela?
enerji sektörünü yorumlarım. Enerji sektöründe yani ben Tüpraş haricinde herhangi bir şeyde bir yorum yapmam yani. Onlarca yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi şeyler çok fantastik olsa da Türkiye'de işlemez. Yani beni buradan bilmiyorum bir şeydir, pek fazla bilmiyorsunuzdur ama CNN Türk'te benim bir termik santral yayınım vardı. Benim orada asıl söylemeye çalıştığım, bugün bu dünyada insan hayatının en ucuz olduğu ülkelerden birinde yaşıyoruz. Hiç kimse 100 milyon dolara bir filtre takmaz ama 44 bin liralık cezayı her ay sonsuza kadar öder. Ve ben orada da şunu söylemiştim. Benim bir kızım var. Gönül ister ki bu enerji köleliğimizden dolayı böyle şeyler yapmayalım diye. Türkiye'nin nükleer enerji, termik santral, bilmem ne falan, buralarda bir güvenlik kordonu olmadığı için zaten çok kötü şeyler yapıyordu. O nedenle burada baktığınızda gerçekten fantastik görünen yeşil enerji, yeşil yollar, elektrik yollar kimse umursamaz. Cari açığı bu kadar yüksek olan, kendi enerji kaynağı olmayan, enflasyon nedir, enflasyon eşittir fiyatların artış hızı. Yahut 3 gün önce aldığınız yoğurt 10 lira zam yerken senin enflasyonun %39'a düşmüş olabilir mi? Yani o nedenle nedenle gerçekten burada bir sıkıntı var. Ve ben bunu demek istiyorum. Enerji anlamında gerçekten devleşmiş firmalar haricindeki o bize güzel görünen reklamını yaptıkları yeşil enerji, solar bilmem ne, onlardan uzak durmak daha mı? Ben uzun vadede size kazandıracaklı söylüyorum. Kısa vadede birilerini kandırmak için yeşil enerji arttı derler. Ha siz ay Allah kahretsin, ben de o besteyi dinledim, böyle yaptılar. Ben uzun vadeciyim. Kısa vadede zaten eninde sonunda bunlar olur. Ve ben artık şuna inanıyorum. Kesinlikle yani bin tane araştırma yaptım, her şey olur. Kısa vadede dolar, uzun vadede altın. Kesinlikle dolar enflasyonu diye bir şey var ve artık iyice şey olur. Bu arada hedef aşağıda ilginç konuşmalı oluyor. Yok seviyeli olun bilmem ya, ne. Birisi bana
bazıları demiş. Kızıyorlar. Onlar kızanlar, onlar diğerleri de onlara kızana kızıyorlar.
Ay hiç muhatap bile olmayın arkadaşlar. Boş verin gitsin yahu.
O zaman şunu söyleyeyim. Biz de bir aralık desem, endeks aralığı. Mesela 4000'in altına inmez, 8000'in üstüne çıkmaz gibi bir aralık verebilir misin? Kişisel beklenti. Bir sene içerisinde ya da bu sene 2020 sonu.
Burada bence 6400'e kadar yürütürler. Hı-hı. Aslında bence bizim borsamız nedir? 3800 seviyeler. İşte aradaki şeyleri de hesaplasınlar.
Abi, yani 3800 ile 6400 gibi düşünebiliriz diyorsun.
Evet. Ama bu aralıkta şöyle bir şey var. 6400 artık yani 6000 hatta 5500'ün üzerinde artık her an kırılabilir. Her an o parayı çekebilirler. Ama o kadar da uzun kısa vadede çekmeden yani bir haftada kaybetmezsin ama hani oradan sonrası artık riskli. Başında da dediğim gibi yatırımını eğer riskini göze alarak yapıyorsan bir sıkıntı yok. Ya da mesela %10 zarar ettin, orada o pozisyonu kırmayı veya kesmeyi bilmek zorundasın. Biraz bugünün şartlarında ay bana şu dedi, bu bunu dedi bilmem ne falan gibi ufak hataları karşılayabileceğimiz bir piyasa yok. Son derece acımasız. Bugün borsada 10 bin liranın altında neredeyse yarısının bakiyesi. Yani 10 bin lira zaten alabilecekleri sınırlı. O nedenle bir tane 2 milyonluk adam gelse bilmem kaç tane 10 binliği götürür. Derinliği olmayan dediğim bu.
Şey gibi beklentinde yok değil mi? İşte Mehmet Şimşek daha önce mesela onun olduğu zamanda ta 500 dolarlar görülmüş. Yani yaklaşık 50 işte. Şimdiki 10.500 oluyor yaklaşık.
Evet.
Yani o tarz bir şeyin kesinlikle olmayacağını düşünüyorsun.
10.500'e endeks 10.500'e çıkacak.
Bugün mümkün abi. Böyle iddialar vardı. Dolar bazı daha önce zirvesini Mehmet Şimşek zamanında gördü, yine görürse diye.
Mümkün
olur. Evet, bir soru daha alacağım. Son borsa sorusu arkadaşlar. Ardından kriptoya, KKM'ye ve altına geçeceğiz. Bendeki notlar da vardı. Evet. Son olarak şuna bakayım. Aralığı sorduk. Doların artması dedik ya hani şu anda oluyor ve faizin arttırılması durumunda veya KKM'nin devam etmesi durumunda Borsa İstanbul'da yani şöyle bir şey bağlantı kurmanı istesem. KKM'nin bitirilme durumu olursa evet. Bu beklenti var mı? Ve bu olursa bunun borsaya ve dolara etkisi ne olur?
Bütün para borsaya girer. Çünkü insanlara KKM sonunda dövizden dönüşümlü KKM kalktığı için sana TL olarak verecek. O sırada da dolar eğer diyelim ki 27-28'de insanlar bir ödemesi olmayan uzun vadede şey yapacak ama o sırada bir de düşsene KKM'nin bitmesine bir hafta iki hafta kala 6-400'e yürüdü. Herkes haberleri başlıkları attılar. Borsa şahlandı işte ne bileyim bilmem ne.
Ya da bir KKM bitecek birkaç gün haberinde direkt herkes borsaya önceden de bir giriş yapar. Oradaki olmayan parasıyla da giriş yapar.
Ya aynen öyle yani öyle bir şey de olur. Ama şöyle söyleyeyim piyasa her zaman bizden önce bir şey fiyatlamaya başlayacağı için zaten siz KKM'nin kredi makasları, kredi oranlarındaki makasın bir anda sıçraması, kredilerdeki bir anda sert düşüş veya döviz hareketliliğinde bir sıkıntı olmaya başladığında o zaman zaten anlarsın ki KKM'de bir şey var yani bir şey geliyor.
Peki şunu diyeyim KKM. Hani eninde sonunda bir yerde bitirilecek. Artık evet. Bir sene, üç sene, beş sene bilemeyiz. Bu sonlandırmayı Mehmet Şimşek ve ekibinden bekliyor musun? İlk bunu sorayım.
Eğer yapmaya çalıştıkları doğruysa evet bekliyorum.
Tamam. Yani rasyonel diyorsan olması lazım diyorsun. O zaman cevabın evetse diye bir ek seçeneğim vardı. Böyle bir beklenti olursa yani böyle bir şeye evet fikrin ne zaman olur? Eğer evet gibi bir düşüncen net var. 6 ay içinde, 12 ay içinde ya da yerel seçimden önce mi sonra mı bunu sorayım?
Yerel seçim çok kritik ama sorduğun sorulara cevap verebilmem için ya falcı ya astrolog falan olmam lazım. Hani bir şekilde bir şeye bakıp söylemem lazım. Çünkü şu anda bunlar böyle çok afaki oluyor. 6 ay, 5 ay falan diyemem ama yerel seçimler için çok önemli bir dönüm noktası. Ben kendi yayınlarımda da söyledim. 3 tane koltuk önemli. Bunlar ekonomiyi de eninde sonunda etkiliyor. Şimdi MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın geldi. İstanbul Valiliği boş duruyor. İstanbul Valisi bütün yaptığı işte haksızlıklara rağmen İçişleri Bakanı oldu. Bu zaten sana yeni bir çok farklı bir dönemin geleceğini gösteriyor. Sokakta insanlara sorduğun zaman hani diyorsun ki harika bir kabine var. Evet bazı isimler çok güzel ama işlerini yapabilirlerse o da var yani. O nedenle burada baktığımız zaman yerel seçimlerde İstanbul büyük şehirleri AK Parti almaya çalışacak. O nedenle burada çok fazla taşı atıp da kurbağayı korkutmak istemez. Yani KKM'de 121 milyar dolardan fazla para var. Tamam bunlar şey olur. Bunlar belki işte daha önemli insanlarındır veya daha yüklü bir paranındır. Ama sonuçta orada küçük ve AK Parti oy verenin de KKM'de oyu var.
Peki
O
sen
yüzden...
seçim odaklı bir lider olsan, KKM'yi bitirme planın olsa, bir yardımcın vesaire. Bunu seçim öncesi mi yapardın? Yerel seçim öncesi, sonrasına mı bırakırdın?
Yani ben bu kadar büyük bir seçimi kazandıktan sonra açıkçası yerel seçimi hiç umursamazdım. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan birazcık daha böyle yönetmeyi, her şeyi yönetmeyi sevdiği için yerel seçimleri büyük ihtimalle bizden çok daha fazla önemsiyordur. O nedenle yerel seçimlerden sonra yaparım.
Tamam. Esra'nın soru sormuş. KKM için bir tehlike var mıdır? Önce bağlayanlar veya yeni bağlayanlar ileride sorun yaşayabilir mi? Böyle bir durum olması durumunda nasıl bir önlem alabiliriz demiş.
Bir önlem alamazsınız. Yani bu şey önden ödeme bitti zaten. Ve önden ödeme bittiği için de zaten bir hakkınız yok yani. Önden bağlasanız da şey mesela bu önden ödeme önden prim kaldırılmadan önce de bağlamış olsanız zaten banka diyor ki şeyinizi kaybetmiyorsun. Yani sizin hakkınız saklı ben size veriyorum diyor. Sizin ne zaman bağlı? Yeni bağlayanlar biraz daha riskli ama önceden bağlayanlar da bir şey yok yani. Verilen hak zaten alınmıyor. Aslında ona gelinse şey olur. Ha bu arada da bir şey daha söyleyeyim. Valilikte Ali Yerlikaya'nın yerine Gaziantep valisi gelmiş. Aşağıdan inanılmaz kibarca düzelten arkadaşlar olmuş. Gözlerim yaşardı.
Trollerin efendisi. Evet arkadaşlar, kriptoya geçiyorum. Ardından araba ve eve geçeceğim. Sonra altını yorumlayacağız. Kriptoya geçelim mi? Ne düşünüyorsunuz? Bir yorum alalım. Gayrimenkul.
Alalım istiyorsan.
Tamam, okey. Gayrimenkulle devam edelim. Deniz Hanım yazmış.
Bugün
Evet,
daha yeni
gayrimenkul.
şeyini çektim çünkü ben gayrimenkulde çok ilginç bir döneme doğru gidildiğini
Ne
düşünüyorum.
bekliyorsun? Direkt onu sorayım o zaman.
Bir 1,5 sene içerisinde aynı 2008 yılında olduğu gibi faizler çok arttırıldığında ve kimse kredi alamayacak hale geldiğinde ne olmaya başlayacak? Yabancılar almaya başlayacak. Bugün de aslında onun bir ufak fragmanını izliyoruz. Ama sonra yabancılar bir anda diyecekler ki Allah Allah bu da mal et, bu da para etmemeye başladı. Yani benim parama oranla iyice fiyatlar böyle bir şey oldu. El satacak kimseyi de bulamıyorum. Her dakika kendim gibi Rus gelemeyecek veya işte Ukraynalı gelemeyecek
Amorti
diyecek. Ve ne
olmuş
yapacak?
80
Satmaya
sene.
başlayacak. İşte o sıkıntı başladığında 1,5 sene içerisinde bu fiyatlar düşmeye başlayacak. Ama 1,5 sene içerisinde biz gene %150, %250 artışları göreceğiz.
Düşmeden
Ve
kastın dolar bazlı düşüş mü?
hayır genel
TL bazlı.
olarak. Genel
TL
olarak.
bazlı.
Çünkü şöyle söyleyeyim. Ben Göktürk'te oturuyorum. Havalimanına doğru orası sürekli genişliyor. Her yerden bir şeyler yapılıyor. Eninde sonunda bu bir ara neydi? Bir ara Körfez krizi olduğunda da mesela aynı şeyler oldu. Yani yabancı gelmeyince Türkiye gerçekten sıkışıyor. Bu çok öncenin örneği ama bugün o kadar fazla konut yapılmaya başlanmıştı ki bir ara. Hani bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun iyiler yok ama kötü yapılmış şeyler vardı. Gene öyle bir döneme gidiyoruz ve bak artık bunları nasıl önleyecekler bilmiyorum ama iflaslar, bilmem neler. Zaten ithalatçı ihracatı çok uzunca bir süredir krediyle döndürüyordu. Kredi kartına nakit avans durdurulduğunda niye insanlar birbirine girdi? Üst gelirli, yüksek bilmem ne falanca bankasından aldığı milyar dolarlık krediyle çeviriyordu. Dar gelirli kredi kartını nakit avanstan çeviriyordu. O nedenle yani aynı sıkıntı var ve iflaslar başlayacak. Mesela çok net bir şekilde görürsün el değiştiren inşaat firmaları, çehre değiştiren inşaat firmaları bunları görmeye başlayacağız. Yani Antalya'dan mesela örnek vereyim. Antalya'da Rusya Ukraynalılar var diye 3 milyon euroya apartman dairesi satıyorlar. İstanbul'da yok be o paralar.
Evet.
İstanbul'a
Ben burada
gidiyorlar.
Sahilden bir yer alacaktım. Hillside Oteli bir projesinden. Şu anda
evet.
bulunduğum yeri Antalya'dayım ben. O zaman şöyle diyeyim. 380 bin dolara, ya buraya 380 bin dolar yetmediğimiz ev şu anda 2,5 milyon dolar falan.
Ya aynı kiralar, ödemeler, ya tamam iyi ki bir 3-5 Rus geldi yani.
Çok
demek
var,
bunlardan
var ama
gelse...
100 yılda falan amorti durumu olan evler var. Şu anda
kesinlikle.
O derece köpek evler
yok.
Ve dükkanlar var yani. Maalesef. Ama TL bazlı. Önce bir artış bekliyorum dedin. Yanlışsam düzelt,
evet.
Gayrimenkulde. Ama sonra satamayacaklar kimseye. Çünkü TC vatandaşı zaten kredi faizler yüksek olduğu için zaten yanaşmayacak. Artı para yok zaten birçok kişide. Ama yabancılar da artık ya bu rakama da alınmaz artık diyecek diyorsun.
Evet.
Ve TL bazlı da düşecek diyorsun. Peki şimdi atıyorum bugün 2 milyon lira olan bir ev. Küçük bir artı bir evden örnek vereyim. Dolar 25 olursa önce 2,5 milyon bandına mı çıkar sence, yoksa o 100 bin doların üstünde önce bir 3 milyon TL bandına çıkıp oradan mı düşüş bekliyorsun?
Ben gene aynı şeyi, dövizde olan aynı şeyi. O fiyatlar öyle bir anda çıktıktan sonra gerileme olmaz. Artış hızı yavaşladıkça fiyatlar geri gelmeye başlar. Yani 3 milyon olup da şey gibi değil. Ama hani yavaş yavaş yavaş yavaş 2,5 milyona doğru gider. Burada önemli olan zaten artık bir yerden sonrasında yabancının bile burayı da kalmak istemiyor olması kötü. Ve sonra zaten durağanlık geliyor. Bir zaman sonra da satamadın. Ne yapacaksın? Fiyat kıracaksın. Bu zorunlu bir fiyat kırma olacak. Mecbur kaldığın için kıracaksın artık.
Evet.
Ama böylesi lazım.
Doğru.
Hiçbir şeyden anlamıyorlar. Kiracı, bir senelik kiracı arıyor. Ben işte bilmem falancaya satıyorum. Vallahi biz de yaşadık. Sat dedim. Sat. 258 tane ev sahibim değilsin. Sat. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben bir senedir burada oturuyorum.
Hı-hı.
Yani bazı zamanlarda o kadar değişik şeyler oluyor ki emlakçıyla gidip konuştuğunda farklı bir şey söylüyor. Kiralar uçtu diyorsun ama adam sonuçta evinin parasını çıkartmaya çalışıyor. Ya bugün inanılmaz bir şey. 50 bin dolara, 1 milyona artık 1 artı 1 ev bilmem ne falan alamıyorsun yani. Ama bundan 30 yıl öncesinde ya da 10 yıl öncesinde bile baktığında 50 bin dolar iyi bir paraydı. Bugün niye aslında reel efektif döviz kuru bugün gelmiş. Alım gücün günden güne düşüyor. Biz hala burada Mehmet mi geldi, Ahmet mi geldiği konuşuyorsun. Asıl en çok takip edilmesi gereken senin alım gücünü gösteren reel efektif döviz kuru. Ne alabiliyorsun, ne satabiliyorsun.
Evet, gayrimenkul sorularınızı alalım arkadaşlar. Gayrimenkul
evet.
Sorusu. Bir veya iki soru alacağım. Gayrimenkulle ilgili ne sormak istiyorsunuz? %25 arttırın ev sahibi. Ya %25 arttırın olmuyor. Yani piyasada şöyle bir problem var. Kirayı %25 arttırmamız lazım dediğinizde bu ev sahibi haklı olarak diyor ki ya benim dükkanım diyor %150 diyor zam yemişim diyor. Ben bunu arttırmasam satarım diyor. Buna göre orta yolu buluyorsunuz. Neden bulmak zorunda insanlar? Diyor ki kiram diyor atıyorum 2000'den 2500 olacağına diyor. Ben şimdi bu satarsa evi diyor yarın bir gün 8000 10000 kira vereceğim için diyor.
Evet.
Anlaşmam lazım diyor. Mecbur gidiyor 3000 4000 liraya razı oluyor. Bu da bence çok da mantıksız zaten. Yani dükkan kiralarının %70 arttığı bir ortamda ev kirasının %25 artması da çok mantıksız. Yani evi olan adamın ne suçu var? Biraz da yatırımcı açısından bence bakmanız lazım arkadaşlar. Soru alıyorum. Nakit konut almak mantıklı mı?
Değil.
Cafer Bey yazmış. Nakit konutu almak şu anda mantıklı mı?
Değil. Hayır. Biz öyle bir döneme doğru gidiyoruz ki elinde nakit olan kazanacak. Nakitle ev mi alınır?
Şu anda ev mi dükkan mı diye sormuşlar. Ev mi dükkan mı? Arsa değilse eğer. Hayır demiş. Ev mi dükkan mı? Şu süreçte.
Yani hepsi karlı. Öyle çok bir ekstrem bir fark yok yani. Sadece dükkanda biraz daha fazla şeysin. Arsada da iyi bir firma geldi. Şey yapar. Ya son dönemde böyle bu Instagram'da işte efendim bize emlağı unutturdular, bize toprağı unutturdular. Yok efendim şurada Düzce'de 120 metrekare arazi var falan diye paylaşan insanlar olmaya başladı. Ya öyle şeylerde gözünü seveyim bir gidin bakın. Yani korkunç bir dolandırıcılığa açık hale gelindi. Yani şeyde hatırlamıyor musunuz? Instagram'da adam aynı araziyi 28 kişiye satmış falan. Valla iyi 128 kişiye satmamış yani. O yüzden hani ben sadece kendi öz yatırımlarım olarak ben taşınabilir alırım sadece. altın olur, gümüş olur, kripto olur, montürsüz taş olur. Aynen öyle.
Bugün bu arada hani şöyle bir durum da söyleyeyim. Ben genel olarak gayrimenkulüm, ister bu dönem ister geçmiş dönemde olsun, şu an son 5 sene için konuşuyorum. Gayrimenkul ne zaman ne olursa olsun, gayrimenkul bence kredili yatırım yani kredi kaldırıcıyla yatırım yapılması gereken bir şey, benim şahsi fikrim. Ama şöyle bir şey olabilir. Şu dönemde faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda birisi çok sıkışmıştır. Örnek veriyorum, piyasada 4 milyon olan bir evi acil 2,5 milyona satıyordur. Dersiniz ki ben bunu 2,5 milyona alayım, hemen 3 milyondan satmaya çalışayım gibi bir plan yapılabilir. Benim şahsi fikrim bu. Ama faizlerin çok düşük olduğu ortamda, bundan 2-3 sene öncesi gibi, o zaman zaten %80, %75 kredi, %25, %20 nakitle evde alındı. Alanlar da çok da rahat durumda. Ben de bunlardan biriyim. Genel olarak da benim fikrim bu gayrimenkulle ilgili.
Yani şöyle bir şey var. Zaten düşük faizler olduğunda bu kadar sıkışan insan olmayacak ki. O yüzden zaten nakitini bağlamak yerine daha böyle krediye başlayıp ardından o neticeye kazançtan geçeceğiz. Ödeme olabilir. Yani şeyden bahsediyorum. Şu anda zaten sıkışıklığın ana nedeni milletin kredi alamaması, elindeki malı satamıyor olması. Herkes atıp tutuyor 3 milyon dolar, 5 milyon dolar da vereni bulursan o 3 evet, milyon dolar
benim
oluyor.
Benim bir tane satışta villam var şu anda. 7 milyona satmaya çalışıyoruz. Son gelen 40 müşterinin 39'u şunu diyor: abi şuradaki evim var, satılırsa alacağım. Abi şurada dükkanım var, o satılırsa alacağım. Takasa. Abi şurada iş yerim var, satılırsa. Piyasada şu anda kredi dönmediği için herkes mevcut dükkanına bakıyor. Dükkanı normalde 3 milyon olması gereken dükkan şişmiş 5 milyon olmuş. O da 5 milyon zannediyor. Diyor ki ya bu 5 milyon ederken hazır diyor bir villa alayım diyor 7 milyonu. 2 milyonu da bir şekilde hallederim, araba veririm falan filan satarım. Düşünüyor. Haliyle kimse küçük olan evini satamadığı için büyüğe geçemiyor. Büyük olan evini ya da dükkanı satamadığı için tutup işte villa alamıyor derken, bizde de durum aynı. Yani şu anda çok uygun fiyatlı olmasına rağmen satamıyoruz yani şu anda. Çok da fırsat evler var ama olmuyor. Nerede bir yorum görmüştüm, onu alacağım. Yurt dışında ev almayla ilgili ne düşünüyorsunuz demiş.
Ben yurt dışında Golden Visa veren ülkeleri düşünürüm ama onun haricinde herhangi bir fayda, bir oturum izni vermeyenleri pek fazla düşünmem. Ama Golden Visa bence gerçekten paranız varsa ve yurt dışında alacaksanız harika bir açılım. Okay. Denenmeli.
Okay. Konut yeterli mi? Geçeyim mi arabaya? Araba artık kripto yapacağım ya da kripto mu yapalım?
Araba en çok kazandıran. Benim iddiam yılın sonuna kadar hükümet ve ekonomi yönetimi insanların mal mülk almayıp arabayı longladıklarını, bir araba bir saat zaten, onları uzun vadede aldıklarını anladığı için Haziran'da %8'lik bir zam geldi. Yılın sonuna kadar %30'u görürüz. Rekor üzerine rekor, rekor üzerine rekor kıracak diye haberleri de görürsünüz. Ama önümüzdeki 2-3 ayda ne toplarım yeni yıldan önce derseniz bence araba. Çünkü bir zaman sonra hayat pahalılığından modeli bulamayacaksın. Yok efendim Amerikan arabalarını zaten unut, stopaj falan geliyor diye. Ya bir arabanın kapısı, gümrüklerden geçmek ve yediği harç, kurt, cırt, cırttan dolayı bir ayda gelir mi ya? Eskiden ne 5 iş gününde geliyordu, bir aydır 25 iş günüdür gelemedi arabacı. Efendim şurada durdu, efendim burada. Bunu da getiren doğuş otomatiği. Ya onun mu önünde bir şey olacak? Yani bu aynı şey gibi olmaya başladı artık. Tamam parası olan getiriyor. Bu BMW'nin i7'leri hani böyle şey gibi, sanki bedavaya satılmış gibi böyle bir patlama yaşandı.
Ben Aralık'ta yazıldım mesela. Aralık'ta yazıldığım arabayı Nisan'da alabildim. Abim Aralık sonu yazıldı yanlış hatırlamıyorsam. Hala bekliyor mesela. Bana daha erken çıktı. Model farklı. Onda farklı olduğu için de hala arıyoruz, soruyoruz. Hani ya geliyor mu, yolda mı? Bir de hani internet sipariş gibi değil, kargo takip numarası var mı, takip edelim de diyemiyorsun. Haliyle şu anda piyasada bu sıkıntı da var. Bugünkü videonu izledim. Öğleden sonra %30 net artış bekliyorum demiştim. Onu da zaten ifade ettim. Peki şunu sorayım. Atıyorum 1,5 milyon param var. 1,5 milyona A seçeneği, atıyorum işte BMW 2 kasa gibi bir araba almak, misal veriyorum. B seçeneği işte 750 bin liradan 2 tane işte Clio, Egea vesaire atıyorum yani Renault Megane gibi bir araba almak mı? Yoksa 1,5 milyona 0'a 2,5-3 milyona atıyorum bir Range Rover'ın 6 yaşında 7 yaşındakini almak. Bu 3 seçeneği sana sunsam hangisini tercih edersin?
Ben 2 tane Clio alırdım 0.
Çabuk çeyrek altın gibi döndürmek istiyorsun.
Aynen öyle.
İkinci
yani
seçeneğin
ya
hangisi olur?
Birincisi olur. Normal, daha düzgün, daha üst segmentte bir araba olur.
Sıfır olan değil mi?
Aynen, sıfır olanı.
Tamam. En son tercihinde yaşlı olan.
Range Rover. Yani yaşlı bir araba almak.
Range Rover yaşlı.
Çünkü zaten evet, yani motoru %1 milyon elinde kalacak. Kesinlikle onu şey yapmam. Bence 5 senede bir gerçekten araç değiştirilmeli. Hatta yani eğer ki malından kâr etmek istiyorsan belki bir sene falan binip satman lazım.
Ben son 3 senede 3 araba değiştirdim. Biz... Sıfır alıyorum, 1 yaşında satıyorum.
Aynen öyle. Ben de işte 2 yaşında, 2 seferde 2 yaşında.
Garanti bitmek üzereyken.
Evet, aynen.
Ve dolar bazlı da hep üstüne satıyorum. O da enteresan.
Yani şöyle söyleyeyim. Ben çok net fiyat vererek ben yaşadığım şeyi söyleyebilirim. Bundan yaklaşık 3 yıl önce 480 bin liraya bir araba aldım. Ondan sonrasında böyle hani tanıdık mandık diye de biraz indirme oldu. Aradan 1,5 sene geçti. 990 bin liraya araba satıldı. İkinci eli bu arabanın. Ondan sonra aynı arabanın yenisini aldım. 1 milyon 300 bine. 1,5 sene sonra 2 milyon 950'ye aynı arabanın ikinci elini sattım. Şu anda 4 milyona satılıyor arabanın yenisi. Yani 480'den 4 milyona gidiş süresi 2,5 sene bu arabanın.
Ya ben genelde dolar bazlı yazıyorum onları da. Atıyorum 86 bin dolara sıfır aldığım aracı mesela 105 bin dolara ikinci el sattım biliyorum. Yani doların enflasyonunun %7
Ben o zaman 480 bin lira ya, o kadar yüklü bir dolar bile değildi yani. Evet. Bu araba çıtır çerez gibi gidiyordu. Ondan sonrasında inanılmaz bir artış. Şöyle söyleyeyim bak, 3 senesi var. 3 senesi var. Ben pandemiden önce sattım. Ama o zaman bile 480'den 990'a gitmişti. Ortada pandemi yok, bir şey yok. Normal, averaj bir sene yani. Evet. 2018'den sonra çok kötü patladı. Pandemi de iyice rezillik oldu.
Peki şey konusunda ne düşünüyorsun? Bayiler şu anda biliyorsun 3 ya da 4 bayiye ceza verdiler. Geçen hesapladık, bayi başı 4,5 milyon ceza vermişler. Arabayı 45 bin lira ekstra fazla satsalar 100 arabada bunun parasını çıkarıyorlar. Bayilerde şu anda ciddi derecede şöyle bir problem var. Özellikle kurumsal olmayan markalar için konuşuyorum. İsim tabii ki vermeyeceğim. 50 bin, 60 bin, 70 bin, hatta bazı arabalarda 100 bin lira üstüne satmaya çalışıyorlar. Bunu da işlemi işte getirmek için yok seramik kaplama, özel yıkama vesaire gibi birçok şey ekliyorlar. Artı bu ilk başladı. Bunu başladıktan sonra bir de şu problem çıktı. Hem ben bunları sana satarım hem de bana takasa araba getireceksin demeye başladılar. Yani bazı bayiler var. Araç takası götürmezsen, takasa araç götürmezsen sana sıfır araba da satmıyorlar. Şimdi bu yaptırımlar, az önce dediğin ya, çok komik yaptırımlar olduğu sürece bunun sonu gelmez. Yani tutup da 3 sene bir araba bayisini çat diye kapatamıyorsan 45 bin, 50 bin ya da işte 10 milyon bin olsa ceza vermek bence çok komik. Yine komik. Yani faaliyetleri durdurmaya kadar gitmesi lazım. Bu benim fikrim. Bu konuda senin fikrin nedir? Bu konuda yaptırımlar değişmeli mi ya da nasıl olmalı?
Ya bence Türkiye'nin en büyük sıkıntısı nedir biliyor musun? Taksiciye binsen de seni kazıklamaya çalışıyor. Araba almak için galeriye gittiğinde de kazıklamaya çalışıyor. Balık baştan kokarmış Hedefçim. O yüzden sen daha çok bunları yaşarız. Kimse kimseyi kapatmaz. Aynı termik santral olayında gibi kimse senin sağlığını veya senin cüzdanını düşen. Ben nereden kime ne çarparım diye. Ya galeride en kötüsü bu işte. Zaten bence bayiden almak, yani ben kurumsal olanlar harici hiçbir şeyden almam. Zaten sen kurumsaldan aldığın fiyatla o galeriye gitsen neredeyse bir, yani bir yarım kat daha kolaya satıyorsun. Aynı saate döndü bu olay. Ve bunlar üçkağıtçı. Bunları zaten durdurulması gerekiyor. Ya adım başı, eskiden İspetiye Caddesi'nde biz gittiğimizde kafeteryalar olur. Ya şimdi sürekli galeri, o galeri, o motor, bu motor. Ve bir şey söyleyeceğim. Takası makası boş ver. Adamlar o kadar saygısız hale gelmişler ki. Sen giriyorsun, bir araba bakmak için giriyorsun. Adam senin plakalığındaki yazan doğuş otomotivi kaldırıp kendi motorzunu koyuyor. Sonra da ben şey yapıyorum, çıkışınca. Aman besti aldım 2,5 liralık şey için. Kardeşim ben bu motordan almamışım ki arabamı. Evet. Yani ben şeyin almam. O nedenle Türkiye'de bence, ha bir de indirimler falan bayılıyorum. İndirime gidiyorsun, 5,000 lira indirim yapıyor. Dalga mı geçiyorsun benimle? 1 milyonluk araba 5,000 lira ne? Sadaka gibi.
Ben şu an indirim yani, bekliyorum. Demiyorum bana fazla satmasın. Ben ona razıyım şu anda.
Ya
Bırak
aynen
indirim
öyle yani.
artık yani.
Gerçekten bu regülasyon işte bak biz aslında toplumun her katmanında bir kurala ihtiyacımız olduğu buradan oluyor. İnşallah Allah izin verir de Mehmet Şimşek bunu yapar. Ve kurmayları da aşağıları kontrol etmeye başlar. Bu kadar böyle tepelerde uçuyorlar ama aşağısını pislik götürüyor. Konuşabileceğin ya en basitinden taksi esnafı bilmem ne. Bak biz taksiye bindik. En güzelini söylüyorum. Şeref Yasarnıcı'na gideceğiz. Biz bindik. Ben Fatih'in arka sokaklarını bilmek zorunda mıyım? Ben muhtar mıyım? Bindim elimde navigasyon açık falan bile. Adam bize sordu. Önce İngilizce sordu. İşte do you live here falan diye böyle çok değişik bir aksanlı falan. Yok abi dedim biz Türküz dedim. Kazıklayacaksan biz inelim. Bak orada dedim şeyler var. Araplar falan geziyor. Okey mi falan. Nasılsa bana dedi ki siz şey misiniz dedi. Siz ajan mısınız? Yo dedim normal Türk. Yani adamın beyni yanmış. Adam kendini James Bond filmine koymuş. Yani böyle değişik bir kafada. O nedenle yani daha çok şeyler yaşarız. Hadi 500 kere bu yayını
Ama bunu
yaparız.
işte şunu yapmak zorundayız. Çok özür, lafını böldüm. Yani bir şeyleri genel olarak makro değiştiremiyoruz. Bazen arkadaşlar bana kızıyor, çok mikro düşünüyorsun diye, ama ben mikro düşünmek zorundayım. Çünkü benim şu anda görevim kendi hanemi enflasyondan korumak, kendi finansal hedeflerime sahip olup finansal zenginliğe yattığım yerden aylık tamamen tüm giderlerimi karşılayacak bir sistem kurmaya odaklanıyorum. Ben bunu yapmak zorundayım. Çünkü bir takım şeyleri değiştiremiyorum. Değiştiremediğim noktada kendi gemisini kurtaran kaptan hesabı bir şeyleri yapmak zorundayım. Bazen kızıyorlar işte, yani sen bununla ilgili şikayet ediyorsun, gidip sıfır arabayı sen de alıyorsun, senin gibiler bunu yapıyor. Tamam, ama ben alıyorum, ben bunu kar için yapıyorum. Kar için alınan her şeyde bunu hedefle yapıyorsan burada bilmiyorum, belki de çok mu aşırı gerçekçi düşünüyorum, o konuda da çok bilgim yok.
Ay
Ama
tabii
genel
çok
olarak toplumda bir
sorun.
şeyler düşünülmüyorsa ben kendimi düşünmek zorundayım.
Evet kesinlikle doğru olan bu zaten. Ya bugün baktığında parti kur sana oy verelim diyen insanların kaç tanesi gerçekten o partiler kurulduğunda oy veriyor? Herkes kendini düşünmek zorunda. Bak bu bir oyun. Ne olursa olsun ekonomi ve pasta ve yatırımlar bir oyundur. Sen eğer oyunda kalmak istiyorsan jetona ihtiyacın var. Jeton da senin bakiyen. Sen emin ol bugün güçlüyken birinden bir şey istemekle düşmek üzereyken birinden bir şey istemek arasında dağlar kadar fark var. Gün gelir bu gerçek anan baban sana yardımcı olmaz. Banka gelir çullanır. Bugün Amerika'da niye insanlar evsiz rahatlıkla kalıyor? Tık tık tık herkes çekiliyor. Ya tamam komşuluk momşuluk. Türkiye'de şöyle bir şey var. Evet komşuluk var. Evet merhamet var ama acıdığı için var. En kötüsü. Ya sana yardımcı olsun benim sayemde refaha tekrar ulaşsın değil. Bak ben sana bunu yaptım. Benim sayemde.
Geçiyoruz
Geç.
arkadaşlar. Çok kızanlar
Aşağıdan
var. Kriptoya geçin.
kız geç altına yeter artık.
Emine Hanım,
Pis.
altına kriptodan
Geç.
sonra geçeceğiz. Üzgünüm. Ama sizin için de bir fırsat olur. Sadece altın bir yatırım değil. Onu görmüş olursunuz. Bence biraz dikkatli dinleyin buraları. Arkadaşlar, şu anda kriptoya geçiyorum. Kripto ile ilgili sorularınızı alacağım. Bu arada ek not, şu andaki yayını YouTube'dan izleyen arkadaşlar, sonradan YouTube'a yüklenecek. Like butonuna basmayı unutmayın. Beste Hanım'ın kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın diye rica ediyorum. Ayrıca dinlemeyi seven arkadaşlar podcast olarak Google, Apple ve Spotify'dan yarından itibaren dinleyebilirler. Bilginiz olsun. Son olarak TikTokçulara da Beste Hanım'ın sayfasını takip etmelerini rica edeceğim diyorum. Bitcoin'e geçiyorum. Şimdi Bitcoin'de Sekin Binance açtığı dava sonucu artı bugün Coinbase geldi. 27.500'den 25.500'lere bir anda sarktı. Ardından eskiden bu tarz bir haberde çok daha kötü bir düşüş olurdu. Şimdi bugün az önce baktığımda 26.500'e doğru bir toparlanma oldu. Dünkü videonuzda hani dedin şey olarak işte düşüşlerde sert düşecek, tekrar yukarı çıktığında aldanmayın gibi bir uyarın da oldu.
Ve tepki
Bununla ilgili size sormak istiyorum. Dünkü yayının da aynı zamanda 22.500 ve 19.500'lere Bitcoin'de alış emri verdiğini söyledin.
evet.
Birinci sorum şu. Bitcoin'in tekrar 15 bin gibi, 15 bin dolarlar gibi bir yeni dip görme veya onun da dibini görme gibi bir ihtimalle beklentin var mı? İlk bunu sorayım.
Eğer Binance batırlar ve CZ istifa ederse evet.
Peki Binance'in batma durumu yok diyorlar. Çünkü hani karşılığı var diyorlar. FTX'teki gibi tam durum değil deniyor. Sadece CZ'nin istifası gündemde, işte CEO'nun değişmesi gündemde veya Binance USA'nin, yani sadece Amerika'da Binance'in kapanması gündemde. Böyle bir şeyle teğet geçerse fikrin nedir?
Dakika şu kediyi alayım da o yoksa bütün şeyde mi yanlayacak? Şöyle söyleyeyim. CZ'nin yanına zaten Richard Teng diye bir adam konuşuluyor. Gelebilir. Ben CZ'nin çok fazla bu piyasadan çekeceğini düşünmüyorum. Ne olursa olsun CZ'nin gitmesi bir el değişimi anlamına gelir. Yani batsın batmasın, karşılığı olsun olmasın. Bu çok büyük bir holdingin el değiştirmesi gibi. O nedenle mutlaka bir şeyler şey olacak. Ve ilginç, ay ben çok güldüm ha. CZ de yazık garibim. Denize düşmüş yılana sarılmış. Şeyci, troncu herifi retweetliyor. Çok komiğime gitti. Ya garibim, ne hale düştüm. Bu herif sana yollasa ne olur, yollamasın. Ama ben troncu adamı Justice Hung'ı tebrik ediyorum. Adam yıllardır Tron Mining'den memleketleri dolandırdı. Gene de arkasında olduğu için Tron duruyor. Ve bugün Tron ağını kullanıyorsun ya. Ölçeklenebilirlik sıkıntısından dolayı. Bravo valla.
Peki bununla ilgili beklentin ne olur? Yani sence Binance batacak mı? Şahsi fikrin tamamen. Binance'in batma noktası gibi uç bir ütopik durum oluşur mu? Yoksa USD kapanır geçer gibi bir durum mu var? Ne düşünüyorsun?
Ya valla her şey batabilir. Bu kripto. Yani ben FTX batmadan önce yok efendim Biden'ın seçim kampanyasına para veriyor muhabbetleri vardı ki veriyorlardı. Yani bu hiç önemli değil. Uzunca bir süredir bu çarkla. Ama bence bu şu anda yapılan CZ, Binance falan sallamış bunlar. Bunların aklı fikri gelenekselden bu para gitmesin diye. Ben Sekin Başkan'ın kripto denildiğinde ne anladı, Ethereum'la ilgili ne anladı? Ripple'dan alacağını alamadı. Çünkü şimdi Haziran'ın 6'sı ile 13'ü arasında o Hinman Speech dediğimiz adamın mühürlenen Ethereum bir menkul kıymetler değildir lafıyla ilgili olan şeyi kaldıracaklar ve ne olacak? Eylül'e kadar 2023'e Ripple kazanacak davayı. Ama şimdi çok ilginçtir. Yani burada bir korku salındı. Buradaki iyi yatırımcı o korkuyu satın alması lazım. Herkes korkuyor şu an satış olacak. Gideceksin şakır şukur alacaksın geçeceksin. Ama bu korkunun en tedirgin edici kısmı kaç sene sürecek? Ripple gibi yıllarca mı sürecek? CZ defolup gidecek yerine biri gelecek mi? Bu gelen adam bu kadar iç işleri bilecek mi? Çünkü CZ'nin çok geçmişten beridir hakim olduğu bir şey var. Ya canı istedi FTX satın alacağım dedi. Vazgeçti onu yaptı. Onu baktı buna. Ben burada tamamen para kriptoya akmasın diye 14 Haziran döneminde bilerek ortaya atılmış. Belki 3 gün sonra asılsızdır diyecekler. Belki işte CZ'yi çok seviyor
Mal toplamaya
diyecekler.
çalışıyorlar gibi de düşünüyorsun.
Ya aynen öyle.
Peki.
Yani bu kadar Amerika sevmiyor diyoruz hedef. Ondan sonra Amerika'nın Silk Road üzerinden bilmem kaç bin tane Bitcoin var da
Tabii bir de
satıyor da.
Amerika varken Bitcoin yoktu ki yani. Hani Amerika'nın girmesi veya işte ta Elon Musk'ın Tesla'yı aldım dediğinde Bitcoin ta 30 bin dolara bulmuştu yani. Onlar varken zaten Bitcoin'in bir değer artışı, aşırı bir değer artışında onlara ihtiyaç duyulmamıştı. Niye şimdi duyulsun da var? Ama genel olarak şunu soracağım, buradan aynı konuyla alakalı olduğu için. Şimdi SEC dava haberine rağmen Ethereum neredeyse hiç tepki vermedi. Yani dün 1900'den bir 1800'e düştü. Ki 100 dolarlık bir düşüş çok normal bir düşüş bence. Hani çok büyütülecek bir şey değil. Bugün baktığında 1830, 1850, 1870 aynı noktaya neredeyse geldi. Ethereum Bitcoin paritesi de 0.070'den 0 özür 0.068'den 0.070'e geldi. Yani Ethereum bu son haberde Bitcoin'e göre daha sağlam durdu. Senin de Ethereum yatırımcısı olduğunu da biliyorum. Bu konuda düşüncen nedir Ethereum konusunda?
Ethereum'un dominansı zaten 2 gündür artıyor. Ethereum'un hareketleri ne olursa olsun altcoin'leri de etkiler. Ethereum yürümeden altcoin zaten yürümez. Ama genel olarak Binance'in ve diğer hareketliklere baktığında daha çok girişim Bitcoin üzerinden oldu. Yani millet altcoin'lerini ucuzdan dandikten satmak istemiyor da Bitcoin'in daha yüklü şeyleri satacakmış gibi spot'ta girişler var. Bence ondan dolayı ama yoksa ayrıca bir şey yok ve yani şuna da ben inanmıyorum. Bitcoin yürümeyecek de, Bitcoin düşecek de, Ethereum güçlü kalacak da. Ya yani bunların babası düşerken şey olmaz. Bence şu anda yapılan bütün tahminler afaki. Ancak nereden yakalayabilirsin biliyor musun? Likidite neredeyse. Çünkü bu piyasa giderken belli yerlere Hansel ile Gretel gibi ekmek kırıntısı atıyor. Biz bunları likidite olarak görüyoruz. Oraları almadan, o ekmekleri yemeden Orası rahat etmiyor. 25.700 de, 25.500 de var, 25.200 de vardı. Ya yani mesela 25.200'ü daha almadı. 24.600'ü 23.200'ü almadı. O nedenle ben tekrardan eğer bu dandiklik devam ederse tekrar bir 19.990'ı görürsün. Ama 19.980'i göstermezler.
Yani Binance batması gibi bir ihtimal olmaması durumunda tekrar 15 bin dibinin görünmeyeceğini düşünüyorsun, doğru mudur?
Hayır yok. Şu anda zaten hani
Aynı
artık
fikirdeyim.
bence artık bitti ya. Ancak belki CZ ölürse, işte Binance batarsa, ne bileyim
Aynen.
FTX'in CEO'su Binance'ın başına gelirse, ona bakıyorum düşünüyorum. Dur ne saçmalık olabilir. Biden ayrılır, ayrı bir borsa kurabilir. Mesela Bitlazo geri açılır, Adalet Bakanı başına gelirse falan. Yani
Azam.
böyle abuk subuk şeyler
Harika.
olması lazım. Ya da şey, bir tane bir adam
Ahmet
var.
Bey sormuş.
Ne
Bir
sormuş?
şey mi diyordun, pardon?
Yok bir şey demiyorum. Dalga geçiyordum bu
Ahmet
arada.
Bey sormuş. Bitcoin boğa hedefiniz kaçtır? Tabii ki kimse bilemez. Biliyoruz ama içinizden geçen all time high rakamın nedir Bitcoin için? Ve yaklaşık tarih belirtebilir misiniz? İçinizden gelen demiş.
İçimden gelen 1.000.000 dolar.
Peki şöyle diyeyim. Kalbinizden geçen beyninizden geçen gibi ayıralım
Kalbinden geçen 1.000.000 dolar olması hem Bitcoin'e yeter mi şu an insan olarak. Ama boğa sezonunda ben Ethereum'un 8 bin ile 12 bin dolar aralığına gitmesini beklerim. Çünkü Ethereum artık çok güzel altyapısını doldurdu. Bunun
bunu.
yanında belki bir lokma Arbitrum'u da götürebilir hani ölçeklenebilirlik kısmında ama Arbitrum sanki ekmeğini yedi artık böyle çöp olmak üzere. Diğerlerine giderken o da gidecek ama Ripple davasının kazanılmasıyla beraber bence artık boğa sezonu başlayacak. O da Eylül 2023'te ilk başlar. 2025'ten önce ATH, 2025 Ekim'den önce ATH pek fazla göremeyiz ama şöyle bir 78 ile bir 102 bin aralığında bir yerde kendine yer bulur. Ve ondan sonrasında zaten yani mesela Apple bile ayrı bir döneme başladı artık. Hani Oculus'un kendine göresini yaptı. Disney de girdi yanına. Yani bunlar çok büyük şeyler. Bundan 2-3 sene geçtikten sonrasında herkesin kriptosu olacak. Ama bence Bitcoin'e yanlış anlamda bakılıyor. Bitcoin bir ödeme sistemi olmanın çabasında olan bir kripto
Değil.
yatırımı değil. O diyor ki ben altınım diyor. Bana dokunma diyor. O Ethereum üzerinden yapacaksın. Ya mesela Litecoin'de bir gariplik var. Litecoin son dönemde böyle çok öne çıkmaya başladı. Ya bunlar
Kalbim
böyle
bile bilmiyor.
ya aynen. Bu tamamen böyle farklı farklı şeyler satıyor. Ve bak insanları piyasaya çekmek için farkındaysan kripto borsanın hacimleri çok düştü ama garip garip tokenların %70 arttı. %50 arttı diye sana notifikasyon yolluyorlar. Tam şey işi.
Evet.
Dolandırıcı işi.
Evet.
Ben de yapabilirim. Yapamazsın. Onları robotlar yapıyor. Yapamazsın.
Aynen.
Yani o nedenle çok böyle şey olmasın.
Bir
Şu anda
Floki'den
ben
oldu benim son
ha.
bir içerisinde. Bu kısa vurgun. O da %35'ti. Onun da nedeni işte Binance'te listelenme dedikodusunu aldım. Haberi takip ettim. Pozisyonumu büyüttüm. Öyle aldım. Yani ona rağmen %35 almama rağmen ki sattığım noktadan da dedim ki ya kâr cebe yakışır tamamını sat dedim. Daha önce bir tamamını satmamıştım. Ana parayı satıp kâr durursun demiştim. Sonra kârım onda birine düşmüştü.
Aynen.
Oradan dersini
Doğru.
çıkarmıştım Floki'de. Bu sefer tamamını sattım. Hatta şöyle diyeyim. Atıyorum 100 birim param 135 olduysa 130 sattım o 5 birime de stop loss koydum. Düşün o kadar yani ne olur ne olmaz. Artık o da erimesin gibi. Öyle de oldu. Bunun olduğu ortamda işte o sırada Pepe mesela haberi oldu. Pepe ne elimde vardı ne aldım. Ama yürütüp işte dediğin gibi piyasaya gel gel yapacakları kesin ortada. Kriptonun sevmediğimiz yönleri de bu zaten. Artı daha önce boğasını görmemiş birçok altcoin'de tekrar boğa gösterme tarzı bir pik yapmıyorlar. Yep yenilerle ilgili bir şeyler yapıyorlar. Tekrar insanların ağzını sulandırmak için. Çünkü niye? Daha önce bir yerden yüksekten almış kişiler belki %50 altına satış emri girmiş. Tekrar oralardan o bize satar gibi bir korku olduğu için bence hiç hareket görmemiş coinleri hareketlendiriyorlar. Benim şahsi fikrim de bu. All time high ile ilgili de fikrimi söyleyeyim. Daha önceki 2024 yani daha önceki halvingden tam 12 ay sonra ATH yapmış. Birebir aynı olacak diye tabii ki yok. Buna göre 2024 Nisan'da halving varsa
Evet, 2025.
2025 Nisan'da hareket bekliyorum. Fed'in faiz arttırma noktasında arttırdıktan daha önce zirveye getirdikten sonra 6 ay aynı yerde tutup ardından bir 7 aylık düşüş yapmış Fed. Aynı şekilde giderse, dediğim gibi 14 Haziran'da son bir kez arttırdı diyelim. 6-7 ay daha, 6-7 toplantı değil, 6-7 ay daha aynı noktada giderse 2024 başlarına doğru Fed'in faiz düşürmeye başlayacağını düşünüyorum
Evet.
kendim de yatırımcı olarak. Öyle olduğu için 2024 Nisan yani halving birleşimiyle faizin düşmesinin birleşiminin bir boğa getireceğini düşünüyorum ama herhangi bir siyah kuğu olayı olmazsa yani dediğim gibi işte Biden herhangi bir kripto borsası açarsa bilemiyoruz ya da SBF Binance'ın başına geçerse bunlar zor ihtimal ama tabii ki ben Binance'ın batması ile ilgili ha, olabilir mi? Olabilir. Bugün Bitcoin 5000 dolar olsa bile şaşırmam yani. Temkinli yaklaşmakta her zaman yarar var. Şahsi fikrim bu. Ben Bitcoin'e çok duygusal bakabiliyorum çünkü çok fazla şey aldırdı bana. Ama hep söylüyorum Bitcoin belli bir yüzde yani %20, %30 tamamımızın paranızın tamamının %20 ve 30'unun üstüne bence çıkmamak lazım. Ben öyle değilim. Ama ben duygusal düşündüğüm için biraz öyle değilim. Genel olarak benim fikrim bu. Altcoin ile ilgili ne düşünüyorsun?
Ya altcoin'lerde ben çok ısrarcı değilim şu anda. Benim elimde Arbitrum var, Doge var, Ethereum var altcoin olarak.
Yeni bir
Biraz da
alım yapsan altcoin mi alırdın, Bitcoin mi?
Bitcoin alırdım.
Aynı fikir.
Çünkü daha yüklü oynamalar görmek isterim. Yani öyle kuruş kuruş kuruş. O küçüklerden, yani mesela Doge'da bir ara benim elimde 2 milyon Doge vardı, yani o kadar yüklüydü. Ondan sonrasında ve şöyle söyleyeyim, 0.15 ne zaman aldım? Elon Musk alacak dedikoduları başladı. Elinde lavaboyla girdi. Orada 0.15 olduğunda eğer satmış olsaydım 4x'e çıkıyor olacaktım. Çıkamadım. O açgözlülük beni yedi. Biriciye hikaye okuyordum. Hikaye bittiğinde karın büyük bir kısmı erimişti. Allah kahretsin, bu ne
Hikaye kaça
falan.
mal oldu?
Hikaye bayağı yüklüye mal oldu. 3 sayfalık kırmızı başlıklı kız hikayesi. O zamandan beri kırmızı başlıklı kız hikayesi okuyamam. Allah kahretsin bu kırmızı başlıklı kız diye. O yüzden hani bence insanlar şunu da düşünsünler. Zannediyorlar ki iyi traderlar giriyorlar, 5x'e alıyor çıkıyor. Hayır, 10 işlem açan adamın 7 işlemi rezil geçiyor. O nedenle herkes aynı yoldan geçiyor. Sadece bence grafik okumayı bilmeleri lazım. O Hansel ve Gretel'in ekmek kırıntıları gibi likiditeleri nereye konduğunu bakmaları lazım. Sıcak paralarını borsalarda çok bırakmamaları lazım. Mutlaka bir soğuk cüzdan ledger edinmeleri gerekiyor. Az olsun şey olsun. Bakın, paranızı nasıl yönlendirmek istiyorsanız o para size şey yapar. O para size öyle göre. Yatırım diyorsan o para yatar. Değerlendireceğim diyorsan o para değerlenir. Unutma, unutacağınız bir parayı koy. Sana onu unuttururlar. O nedenle herkesin paraya ihtiyacı var. Artık ben bu bıktım. Tuzu kuru mu, kuru mu değil mi? Islak mı, kuru mu? Herkesin paraya ihtiyacı var. Ben şu anda Club Med'de boncukla gezmediğime göre benim de paraya ihtiyacım. İstiyorsa babam ferişta olsun. Ne fark eder yani? Bu
Dışarıda beklemeyi herkes daha çok ister
kendini
yani. Bu net bir gerçek.
kanıtlama şeysi. Bugün ama her şey de değil, ama hiçbir şey de değil. Geçen şeyi bir tane video izledim. Allah'ım ne kadar doğru. Gençliğinle para kazanırsın, yaşlılığında sağlığınla ve paranla. Yani böyle para elimin kiri tadındaki saçma sapan felsefik düşünceler böyle olmuyor yani. Aksine o parayı kendine çekmenin ve sen uyurken pasif bir şekilde sana gelir getirecek bir şeyin olması lazım. Bu da üretimden geçiyor. O nedenle tamam, emlağa yatır, ona yatır, buna yatır, ama tabii ki de hepimiz de ne yapacağız? Fabrika mı kuracağız? Yani o da değil. Onu da demek istemiyorum. Ama sana bir şey getiren, stake edebilirsin, malını koyabilirsin. Ben mesela artık Türkiye ekonomisinin getirdiği KKM mi olur, FKM mi olur? Hepsini ilk seferde denerim. Ben ilk KKM'ye girmediğime çok pişmanım. 13 liradan KKM'ye girdi millet. 18'den çıktılar gittiler. Biz de
Ben de
şey
aynı
dedik.
fikirdeyim.
Ay ama hayır ya. Ecevit döneminde vardı bu. Ne?
Verildi yani sonuçta. Aynen
Verildi
dediğim
yani.
gibi.
Verildi. Verildi, bitti.
Araya bir soru alacağım.
Şey yapmayın.
Beslan'cığım selamlar. 200 bin lira para ile araba modeli mi şu anda yükseltirdiniz yoksa kripto para alıp 200 sene bekler miydiniz? Siz olsanız hangisini yapardınız? Sadece 200 bin lira para olduğunu varsayarak diye bir soru var.
Sepet yapardım herhalde şu anda kafamdaki şeyden. Mutlaka 100 bin lirasını falan altına koyardım. Çünkü daha bence, yani daha değil zaten, bir aylık bir yatırım yapacaksan onun yerine şeye koy. KKM'ye koy ya da ne bileyim mevduata koy.
2-3 yıl bekleyebilirim demiş
Ne
soru
kadar
içerisinde.
beklemiş?
2-3 yıl.
E,
Yani
200 bin
kriptoya koyup
lirası.
2-3 yıl beklemeli miyim yoksa 200 bin lira parayla araba mı yükseltmeliyim? Siz olsanız ne yapardınız?
200 bin lirayla araba yükseltmek. 200 bin liralık araba yükselteceğim 200 bin liralık 2-3 sene öncesinden altın almayı tercih ederim. Araba o kadar getirmeyebilir. Çünkü 200 bin lirayla yükselttiğim bir araba zaten çok üst segment olmayabilir. O zaman faiz çok artışı da yemeyebilir. O nedenle bence 200 bin lirayla altın almak daha mantıklı olabilir. 200 sene hiç ellenmeyecekse.
Evet, tamamdır. Evet, kripto sorularınızı alacağım. Ardından altına geçeceğim arkadaşlar. Sonra da son sorularla bitireceğim. Altın, kripto sorusu. Bir adet kripto sorusu istiyorum. Altcoin'i konuştuk arkadaşlar, negatif o konuda. Şimdi param olsa, alacak olsam Bitcoin alırdım dedi.
Bitcoin alırdım ya da elimdeki mesela Doge'um var, 66'dan eklerim. Ethereum'um var. Ethereum'a ekleme yapmadım. Ethereum hala çok yüksek, çok anlamsız yani. Ama mesela Ripple'a ekleme yaparım. Arbitrum'a belki ekleme yaparım.
Soğuk cüzdanı önerdi. Zaten yani ben de öyle, mesela 6-7 borsada hesabım var. 6-7 borsaya bölüyorum. Soğuk cüzdanım da var ama ağırlığım Binance'te benim. Artı FTX'te de vardı mesela. FTX'teki param battı. Onu çekemedim. Yani FTX'te o sepet bölmelerinin içindeydi maalesef. Dedikodu çıktığı gün FTT'lerimin tamamını Bitcoin'e çevirdim. Ama o Bitcoin'imi çekemedim.
Ha, niye? Çektirmedi
mi? Çektirmedi. Hem de daha şey vardı. GZ'nin işte FTT 23 doların altına inerse batacak gibi bir tweet'i vardı. SBF'nin de kız arkadaşı gel 23'ten tamamı. Aynen, Alameda kız gel 23'ten senin elindeki tüm FTT'leri satın alalım gibi bir tweet attı. Dedim ki bu kız böyle atar yapıyorsa burada bir tehlike olabilir dedim. FTT'yi Bitcoin'e çevirdim. Hatta Satoshi bazlı %60 kardaydım. Ama o Bitcoin kaldı orada şu anda. Yapacak bir şey yok.
Şeyleri falan da patlattılar. Mesela o zaman bu olaylar olduğunda FTX Türkiye'nin başında da bir tane arkadaşımız vardı. Onun da içeri inanılmaz bir parası kaldı. Ve ben bu olaylar olmadan 4 gün önce FTX'in CoinDesk'le yaptığı bir davete katıldım. Böyle bir çatı katında yapar. Orada FTX bana teklifte bulundu. İşte aylık 10 bin dolar bilmem falan. Aa iyi dedim, 3 gün sonra patladılar. Tam 3 gün sonra patladılar.
İyi ki video falan çekmemişsin. FTX falan.
Haberi yoktu. Ve sadece 4 kişi, Alameda Research'ü kız, CBF ve 2 tane de içeride asistan olarak konuştukları. Ama ne FTX Turkey ne diğer hiç kimse, ama sadece 4 kişi batılacağını biliyordu. Ve çok ciddi anlamda da paralarını kaçırmalarına rağmen şey oldu.
Yani böyle FTX Türkiye'de belli bir para kurtarıldı dediler. Öyle bir şey duydum. Yanlış mı?
Bir şey söyleyeceğim. Hepsi yanlış. Ona bakarsan kredi kartından nakit avansı 15 bin lira kadar var deniliyor. Git bakalım 5 bin lira üstüne alıyorsun. Yani ya da depremzedelere şey deniliyor. İşte şu bilmem ne yapılacak. Git bakalım alıyor musun? Yani bu şey gibi haber yapma konusunda atıyorlar da devamındakiler olmuyor yani. Bu hepsi için geçerli. Sonuçta piyasa haber. Geleceğin şeysi news trade olacak. Yani sen bir haber koyacaksın. Ona göre piyasa hareketlenecek. O nedenle bunu ne kadar iyi yaratırlarsa o kadar iyi. Yani ben diyeceğim ki hedef, ben işte bilmem ne bilmem neyi satıyorum. Bilmem ne bilmem ne listelenecek. Sen benim haberim gerçek mi, doğru mu değil mi diyene kadar zaten o satın alınmış oluyor. Aynen. Küçük yatırımcı şuradan yanlış oluyor. Okuyor, altın rekor kırıyor. O haberi gördüysen geç kaçırdın. Bir sonraki fırsata. Onun yerine aç karşına ONS'u izle, daha kolay.
Evet. ONS beklentin nedir 2023 için? Altının ONS'undaki beklentin?
Valla 2023'ün sonuna doğru eğer ki bu şeyler biterse, bu faiz arttırma, enflasyon biraz düştü, istihdam muhabbeti. Dolar endeksinin ben aslında 100.700'e kadar inecek bir potansiyeli var ama inatla 104.000-102.000'li seviyelerde beklemeye çalışıyor. Bu da mutlaka bir şey gösteriyor yani. Bizim anlayamadığımız, bizim göremediğimiz falan. Hatırlarsan pandemi olduğunda herkes sapır sapır aşıları oluyor. BioNTech uçmuş gitmiş. BioNTech ertesi gün bir anda bir bakmıştık %25 oranında düştü. Sonra o haberden sonra dediler ki BioNTech'te bir sıkıntı var, biz revize ediyoruz. Ama o düşüşü bunlar nereden bildi diye düşünüyorsun yani. Bir şekilde bir insider trading'den herkes şeyi yapıyor. O nedenle ben altının hala olması gereken yerde olmadığını düşünüyorum. Ve özellikle Eylül 2023'ten sonra daha net bir şekilde altının hareketleneceğini görürüz. Ama ben her zaman altının özellikle 1-1,5 sene içerisinde şu anda olduğundan çok daha iyi yerde olacağını düşünüyorum. Ben hatırlıyorum bir dönem takipçilerime 550 lira olduğunda bozdurun demiş, kerevizliği yapmıştım. Ama kim inanır? Kaç kişi bilir ya 500 liradan 1300 liraya geleceğini?
Ya
Ya valla
işte
Allah falan olman lazım. Yani hani bu kadar drastik bir fiyat artışı, bu kadar... Bak Aralık 2021'e kadar hiç kimse 8'den 18 liraya gideceğine inanmıyordu. Sen bugün o kadar alıştın ki 22'ye bakıyorsun. Okey ya.
yenilmediği konuşuyoruz.
Zaten ederi bu ya, ya gelindi.
Evet. Ve 27'yi konuşuyoruz.
Aynen 27, 27 gelse 45, 45 gelse 105 falan atıyorsun, tutuyorsun.
Sepet sorusuna geçeceğim. Bir hikaye cevabı vardı. 100 birim sepetiniz olsa Eurobond, fon, BIST, Borsa İstanbul, işte ABD borsası, kripto, altın, gümüş, döviz vesaire bölecek olsanız 100 birimi nasıl bölerdiniz demiş.
Eurobond'u güçlü bir şekilde bölerdim. Yani bir 35 birimimi Eurobond'a atardım. Borsa İstanbul'u hayatta hiçbir kuruşumu bile koymazdım. Altın, gümüş, taşınabilir emtialara mutlaka girerdim. Montürsüz taş alırım. Montürsüz taş ve tablo alırım. Ben üst segment alım yapabiliyorsanız orada çok ciddi karlar olduğunu
Hiç
bizzat
bilgim yok
yaşayarak...
bu konuda bu
Ha?
arada. Hiç
Öyle
bilgim
mi?
yok bu konuda.
Ha,
Ne bu?
o zaman bir şey söyleyeceğim. Gerçekten zengin olmak istiyorsan montürsüz taş, tablo ve saat alacaksın. Bunlardaki oynamalar, bugün altından bir birim kazanıyorsan saatten 10 birim kazanırsın, tablodan uçarsın.
Saat hangi saatler? Yani ben alıyorum saati de genel tüketim için alıyorum.
Yani işte Richard Mille, Rolex o seviyede, yani çok çok üst segment olanlarla. Ama illaki oralarda şu tablo. Yani burada aslında hedef dolar enflasyonunun seni yememesi için, ki mesela bak etin ki kilo fiyatıyla başlarsan bundan 10 yıl öncesinde 7 lira 90 kuruş olan eti sen bugün geçtiğimiz sene 92 liraya alıyordun. Bugün 200'ün üzerinde alıyorsun. Buna böldüğün zaman artış hızı çok daha fazla. Ve
Tabii
artık
etin kilosu 4 dolar falandı yani.
aynen öyle.
Baktığında 84 lira
Ama
yapıyor.
senin doların aslında 10 kat arttı. Ama et neredeyse 55 kat artmışa denk
Ki
geliyor.
doların enflasyonu da var bir de.
Doların enflasyonu var. O nedenle bizim burada hedefimiz kendimizi koruyabilmemiz için. Nereden alınıyor tablo arkadaşlar? Müzayedelere giriyorsunuz. Müzayede ve birazcık da Google'a yeni çağdaş sanat yazıyorsunuz. Öğreniyorsunuz. Benim Biricik Art Collection diye bir hesap var ve orada gerçekten onlar bizim kendi topladığımız koleksiyon. Bakın bunlar şu, yani ne diyorsun ablacığım, nerede yaşıyorsun gibi geliyor olsa da şu anda gerçekten az az alırsın, bir şey olur ya da kumbaraya atarsın. Mesela Amerikan borsaları çok uzak, nasıl alacağız bilmem ne filan. Ben Türk borsasına gireceğim, Amerikan borsasına
Tabii
girerim.
tabii ben de aktif Midas'tayım şu anda. Bende de var yatırım.
Ya
Hatta
aynen öyle. Ben Midas'ın...
portföy hazır sepetler bile var. Yani uğraşmıyorsunuz. Gidiyorsunuz Warren Buffett portföyü diye. Çat diye tercih edebiliyorsunuz. Bu arada sponsorum değil benim. Benim sponsorum bitti o. Yani Midas'ta bir ortak çalışmam yok arkadaşlar. Ben Midas'ı kendim kullanıyorum. SPK onaylı ama tabii ki kendi kararınızı kendiniz verin. Bu arada bu tablo dediğinin mesela tanesi kaç dolar civarında?
Yani şöyle söyleyeyim, yapılan karlara bakar. Ben şunu çok net söyleyebilirim. Bundan yaklaşık 1,5 sene önce, bak tam 1,5 sene önce 300 bin liraya alınan bir tablo bugün iyi bir Erginden tablosu 60 bin dolara satılıyor.
Okey. O zaman doların kaçtı? 8 miydi?
Aynen öyle.
Yaklaşık 12 dolar çarpı. Okey. %50 bir dolar kar gibi. %10'da enflasyon. %45 bir dolar kar gibi. Peki aldın. Nerede satıyorsun?
Bunları normal müzayedeler hepsi biliyorlar zaten. Yani bugün internette bile paylaşsan satılabiliyor. Burada alacak
İnternette
şeyler...
nerede paylaşıyor? Ya sahibinden falan mı dönüyor bu
Hay
işler? Yoksa
sahibinden değil,
bunun VIP
müzayedelerde
sitesi
yaz
vardır.
müzayede. İşte Artam, Artel gibi böyle şeyler var. Müzayede, yani müzayede şirketleri yazdığı çıkıyor. Karadeniz Antik.
Okey.
Bunlar sadece birkaç
Alanlar
tanesi yani.
kimler?
Alanlar, yani şöyle söyleyeyim. Evine genç yatırım yapmak isteyen gençler de var. Ömer Koç da var. Yani bu skalada çok insan var. O
Alan da
nedenle
yatırım amaçlı mı oluyor yoksa sanat
maçlı
aşkıyla alan mı var?
sanat aşkıyla alan falan yok. Bugün tüm dünyada parayla alınan şey
O
sanat.
zaman senin bu anlattığın NFT'ye de benziyor biraz.
Aynen öyle.
Bizim
Aşet.
NFT'de başımıza gelen gelmesin de.
Ya zaten o NFT'ler falan ne kadar saçmaydı. Herkes NFT yaptı. Bana böyle ünlü ünlü isimler işte yok NFT çıkartalım bilmem. Ya ne diyorsun? Ne diyorsun yani? Bu şöyle bir şey var. Şöyle bir durum var ki. Bak NFT, Metaverse, Web 3 arada bir şeye ihtiyacı var. Arada bir basamağa ihtiyacı olduğu için NFT'leri Metaverse'ü görmemeye başladın. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Benim insanlara tavsiyem şu. Biraz vizyonlarını geliştirsinler. Bugün dünyada parayı yani inanılmaz şeyleri paraya çeviren insanlar var. Sadece bu dünya Eurobond, dolar, gümüş, altın bilmem ne. Sizin dışınızda milyonlarca insan o yatırım aracından para kazanmaya çalışırken siz niş bir alan bulmadığınız sürece o hayalinizdeki trilyonluk hayatları yaşayamazsınız. O nedenle abla ne anlatıyor diye şey mesela bak sefayı dönmez. Abi çaktırma boş konuşuyor. Yatır Sasa'ya lütfen. Lütfen siz bütün paranızı Sasa'ya yatırın. Yani
Bu
gerçekten
arada
böyle.
ben tablodan veya saatten hiç para kazanmadım. Hiç ticari olarak yapmadım bunu. Bu da iyi olmuş oldu
İşte
benim
bak
için.
uçtuğumu düşünen vizyon, vizyon kazanın. Gerçekten çok farklı şeyler var. Ve ben artık inanır mısın Edip? Ben artık hiç etkilenmiyorum biliyor musun böyle yorumlardan. Sen diyorum istediğini yap. Çünkü o kadar ben bunların ticaretini yapan şey. Bu aynı bir tabloya yatırım yapmak, bir startup'a yatırım yapmaktan hiçbir fark yok. Bugün dünyadaki hayatındaki her şeyi paraya çevirebilirsin. O nedenle yani ne bileyim mezatları açıyorsun, tabak çanak satılıyor, tesbih satılıyor. Ondan sonra ise tablolar satılıyor. Yani aslında şu anda bizim bu konuştuğumuz şeyde Instagram, telefon, bilmem teknoloji sınır kalmadı ya. Tek bir sınır var insanların aklına hedef. O da akıllarında kendilerine çizdikleri sınırlar.
Evet,
Vizyonlar
senin
dar
dediğin gibi.
olunca önünü göremiyor. İnan bugün her yerden trilyoner çıkar. Ben buna çok inanıyorum.
Arkadaşlar mesela şu anda diyorsunuz ya tablodan para kazanılır mı ya falan diye. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela kriptocusunuz. Az önce kripto ediyordunuz. Hani kimi insan altın almış kripto ediyor ya kriptoda ne var bizim arkadaş battı ya falan. Onlardan aslında bir farkınız yok. Yani burada bir fırsat var demeniz lazım. Tutup da bodoslama hiçbir yere girmeyin. Ben şu anda mesela tablo konusunda çok sıfır tecrübe öyle söyleyeyim. Bir bile değil. Ama bir küçük deneme mutlaka yaparım. Her şey geçtim. Bu işin içini denerim. Mal elimde kalırsa da evime asarım abi. Yani onunla ilgili tabii ki para kazanma amaçlı yapacağız ama mutlaka bir şeyleri deneyip öğrenmek lazım. Son soruları alacağım. Yayını sonlandıracağım. Bu arada Koray Bey sormuş. Dünyadaki dolar hakimiyeti sizce biter mi?
Hayır.
Kredi çekip Bitcoin, altın, döviz vesaire alınır mı veya borsaya girilir mi?
Borsaya girilmez. Belki altın alınır. Ama çok kredi çekerek değil bunları kredilerle bu gibi bir dönemde yapmak anlamsız. Ha bir şey söyleyeceğim. Eğer 25-18 ay içerisinde çıkacağına inanıyorsanız şu an yapmak hayırlısı.
Peki düşük faizli bir kredi geldiyse de yapabilir yani.
Mutlaka kullan.
Tabii.
Mutlaka
Her
kullan.
türlü yani.
Mutlaka.
Tutup KKM'ye bile koy. Peki KKM ile ilgili az önce sormuşlardı Enis Bey. KKM'ye şu anda girecek olsanız şimdi mi girerdiniz yoksa önce doların 24-25'e çıkmasını beklerdiniz? Girdiğinizde de döviz dönüşümü KKM'yi mi seçerdiniz TL KKM'yi mi?
Döviz dönüşümlü KKM kalmadı ki.
Okey.
Kalktı.
Peki KKM'nin
KKM.
ama peşin ödemeli demiyoruz.
24-25 olduktan sonra ne anlayacağım KKM? Çıkışında bana hiçbir para gelmeyecekse ben ne yapayım? Önden prim de bitti.
Girecekse
Ben de
şimdi gir
girecekse
diyorsun.
şimdi
Yani
girecek. Ya
tamam.
24-25'i beklemenin ne anlamı var? Ama şu anda böyle tam insanları taca çıkarmış durumda. Faiz mi arttıracak, arttıracak mı? Ya mesela 22'si çok önemli. 22'sine gerçekten 625 bas puanlık bir artım. Ya da en azından bir 400-500 yapılmalı ki ben oh be bir Mehmet Şimşek gelmiş diyeyim. Ama Türkiye'nin tek bir faiz artırımı yetmez. O yüzden kademeli
Peki dolara
olarak devam etmesi
etkisi ne
gerekiyor.
olur bu dediğin olursa dedin ya
İlk bu haber
425 bas
geldiğinde,
puan.
bu haber geldiğinde düşürür doları, biraz düşürür. Ama bunun bir seferlik bir hadi ya canlarım siz de mutlu olun diye verilmiş bir parmak bal olduğu anlaşılırsa tekrar çıkar. O yüzden buradaki açıklamaların hepsinin bu düzenli olacak, bu sürekli olacağı şey yapması lazım. Bu da güven demek. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'e dokunmayacak. Mehmet Şimşek aylarca burada kalacak. Kurmaylarını ona göre düzenleyecek. Mesela Cevdet Yılmaz'la Mehmet Şimşek aslında iyi anlaşıyorlardı ve Mehmet Şimşek istemişti. Cumhurbaşkanı da demiş işte bana lazım diye. Ben 24'teyken Cevdet Bey'le canlı yayınlar falan yapmıştım. Süper ötesi bir insan. Gayet rasyonel. Önünü görür, farkını bilir falan. O yüzden yani ilginç bir şekilde iyi adamları çekiyorlar aslında.
Peki 22 Haziran'da dediğin artış aslında olması gereken artış olmaz. Arkadaşlar bu arada son soruları alalım hızlıca. Ardından kapanışa geçeceğim. 22 Haziran'da faiz artışı olmazsa dolardaki beklentin ne olur mu? Çünkü son zamanlar
bir anda sıçrar. Bir anda sıçrar.
Tepki vermemeye başlamıştı ama evet. Mehmet Şimşek sonrası verir diyorsun.
Aynen. Ve 22 Haziran'da eğer böyle hatır sayılır güzel bir faiz artışı olursa da düştüğü yerden en dipten mutlaka alınmalı. Çünkü öyle sanıldığı gibi bir tane faiz arttırımıyla 18'lere 19'lara bilmem nere. 18'lere 19'lara demeyeyim. 13'lere 12'lere falan inmez. O yüzden kademeli olarak indikçe toplamak bir kere zaten bakiyenizi arttırır. İkincisi ortalamanızı düşürür. Bir başka sıçrama da çok daha rahat şey yaparsın. Ama dolarla oynamak şu anda son derece riskli. O nedenle bende dolar var. Ben doları bozmuyorum. Hiç dolardan harcamamaya çalışıyorum. Ha, merakla bekliyorum yani ne olacağını.
Arkadaşlar yayını evet kaydediyoruz. Bittiği zaman YouTube Hedef Para sayfasında ve Bestevun.net Uyanık sayfasından yayını izleyebileceksiniz. Podcast dinlemek istiyorsanız Google, Apple, Spotify'a yüklenecek. Beste Hanım'ın TikTok hesabı, benim TikTok hesabım, Instagram, Twitter kullanıyorsanız oradan da bizi eklemeyi unutmayın bu tarz yayınlar için. Son iki soru alacağım. Ardından kapanış yapacağım. Biraz fazla uzattık.
Evet ya.
Ardına sağlık.
Bayağı konuştuk.
Dolar bozdurup altın alalım mı şu anda demiş.
Hayır.
Derya Hanım.
Hayır. Hayır, her şey olduğu yerde dursun.
Euro konusunda ne düşünüyorsun demiş. Euro dolar veya Euro TL gibi.
Ben Euro'yu tercih ederim. Dolara oranla.
Çünkü faiz arttırımını daha çok yapacağını düşünüyorsun. Ya, nedeni bu.
Hem öyle bir de yani bence Euro daha az müdahale altında. Dolar şu anda müdahale altında yani.
Sterlin konusunda ne düşünüyorsun?
Ne konusunda?
Sterlin. Yani döviz sepetinde sterlin olmalı mı?
Ya Londra'da biraz böyle sterlinde işler pek fazla iyi gitmiyor. Çünkü mesela enflasyon konusunda sıkıntı var. Ama her zaman döviz, her zaman döviz. Sterlin mi, euro mu, dolar mı dersen ben birazcık daha eurocuyum.
Ben de yarı yarıya alıyorum yani. Nakit sepeti için konuşuyorum. Nakit sepeti için. Hani. Yoksa ben doları, euroyu böyle yatırım amaçlı hiç bakmıyorum. Ben genelde aldığım her şeyi kaç dolara aldım, kaç dolara sattım. Bu kriptoda da aynı. Ev aldığımda da, araba aldığımda da her şeyin dolar maliyetini yazıyorum. Genel olarak dolar olarak bakıyorum ama şimdi TL'nin eridiği ortamda da tutup aşırı derecede TL'de durmanın da bir anlamı yok ki. Ona rağmen çok az TL'de tutuyorum ama genel olarak dolar, euro ağırlıklıyım. Çok sterline girmedim açıkçası ya da işte Japon yenine vesaire girmedim. Son bir soruyu alacağım arkadaşlar. Sonra kapanışı yapacağım. Beste Hanım, Hedefşi hem sesiniz hem duruşunuz. Teşekkür ediyoruz Celal
Bey. Teşekkür ederiz.
23 Haziran'da faiz artarsa altın alalım mı?
Ay demiş Kerem. Arkadaşlar birazcık da övün bizi ya. Ay burada dişimizi...
Evet ya, hep soru yapıyoruz. Övgü istiyoruz.
Yok mu? Yok, bu kadın nereden çıkmış? Böyle mi olmuş? Böyle mi olmuş? Elinin köründen çıktım. Bu kadar zamandır beni takip etmemişsiniz. Neyse ne yani. Biraz övün yahu.
Arkadaşlar Beste Hanım'ı da Instagram'dan takip ederseniz seviniriz. Kapanışı yapıyorum.
Ya.
Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yorduk.
Her zaman.
Arkadaşlar son söyleyeceğim varsa alayım kapatışı.
Ah ne varsa benim canım arkadaşım Görkem Ataç da var. O benim 20 yıllık arkadaşım. Ne varsa canım arkadaşım. Bir alkışı şey oldu. Bak millet hemen sağlıklı sağlamışsa var mı?
Evet, kalpleri alkışları görelim. Bitireceğiz arkadaşlar. Kapanışı yapayım. Çok teşekkür
güzel
ediyorum.
Güzel izlendik bence. İnsanlar bizi bırakmadılar.
Evet. Bu da biraz taktik oldu. İzlenme sayısı gittikçe yayının sonlarına doğru düşüyordu. Araya soru alınca düşmüyor. Onu denemiş olduk. O da yeni taktiğimiz Instagram'da. Arkadaşlar Instagram, YouTube, Twitter ve TikTok'tan Hedef Para ve Beste Uyanığı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca hem parayı hem dinlemeyi sevenler Google, Apple ve Spotify üzerinden bu konuşmayı yarından itibaren podcast olarak dinleyebilirler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Herkese teşekkür ederiz.
Tamam.